Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Tolga Han Akkuş'la Gece Gündüz Spor başlıyor.
Radyo Spor'dan herkese iyi geceler. Ben Tolga Anakkuş. Gece Gündüz Spor programı ile tekrar beraberiz. Geride bıraktığımız gün 14 Mayıs'tı. Karşıladığımız gün ise 15 Mayıs 2021 Cumartesi. Saatlerimiz 12.04'ü gösteriyor. Süper Lig'de artık final sahnesine geldik. 10 saat kadar sonra şampiyon belli olacak. Ve bir taraf sevinecek, bir taraf çok üzülecek. Şampiyonluk yarışında son haftaya puan puana giriliyor her iki takımda. 81 puanda. Malumunuz Beşiktaş'ın 2 averajlık bir avantajı var ve bu avantajla Göztepe deplasmanına çıkıyor. Galatasaray'da İstanbul'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın ikisinin birden kaybetmesi durumunda şampiyonluk şansı bulabilecek olan Fenerbahçe'de küme kalma mücadelesi veren Kayserispor'a konuk olacak. Denizlispor, Ankara Gücü, Erzurumspor zaten Süper Lig'e veda etmişlerdi. Bunun dışında düşecek son takım için iki aday var, biri Gençler Birliği, diğeri Kayseri Spor. Kayseri Spor söylediğim gibi Fenerbahçe ile sahasında oynayacak. Gençler Birliği de Trabzonspor deplasmanında son kozlarını oynayacak demiş olalım. Milli takımla alakalı tabii bir takım gelişmeler var. Şöyle ki aday kadro açıklandı Şenol Güneş tarafından. Onları size yayınımız içinde aktaracağım. Bunun beraberinde yine oradan verebileceğimiz flash haber, işte katılamadığı, kadroya dahil olamadığı için üzülen oyuncular ya da spor kamuoyunun şaşırdığı isimler var. Onun dışında Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Rıdvan Yılmaz da ilk kez milli takım aday kadrosuna dahil olmuş oldular. PFDK'dan Cenk Tosun'a 3 maç, Abu Bakar'a 1 maç ceza geldi. Karagümrük maçından sonra koridorlarda yaşanan olaylarla alakalı bir inceleme olmuştu. Görüntüleri istemişti ve sonra PFDK'ya sevk edilmişti. Pek çok oyuncu. Bunun detaylarını da vereceğim. Son haftanın hakemleri belli oldu. Göztepe Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Trabzonspor Gençler Birliği maçını Tugay Kaan Numan oldu. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır. Kayseri Spor Fenerbahçe maçını da Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmaların hakemleri de bu şekilde belirlenmiş oldu. Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Ve İzmir'e gitti bugün. İtibariyle öğleden sonra saatlerinde İzmir'e indi. İki maç yapacak, hem Göztepe İzmir deplasmanında Göztepe ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sonra da kupa finali oynayıp İstanbul'a dönecek. Kazanabildikleriyle ya da kazanamadıklarıyla beraber Galatasaray'da heyecan tavan yaptı. Bugünkü antrenmanla alakalı resmi kulübün sosyal medya hesaplarından bazı böyle neşeli, heyecanlı bir takım antrenman kareleri yansıdı. Dolayısıyla Galatasaray'da da sanıyorum artık bu kadar geriden gelip bu şansı bulmuş oldu ve bunu da çok iyi değerlendirmek istiyor. Gerçekten çok heyecanlı, artık bir an önce zamanında olmasını ve maçları izlemeye başlamak istiyoruz. Fenerbahçe'nin de Kayseri Spor kamp kadrosu belli oldu. 4 eksik var. Bunlar İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, bir de bir diğeri Nazım Sangare bu arada var. Altay Bayındır yine kadroda yer aldı. Bu bir sürpriz olabilir. Gökhan Gönül yine kadroda olmayan oyunculardan. Zaten detaylarını yayınımız içerisinde vereceğiz. Milli takımda Şenol Güneş'in aday kadroyu açıkladığını söylemiştik. Salih Uçan'ın bununla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımı oldu. Hayal kırıklığı yaşadığıyla alakalı. Bence çok ölçülü de bir serzenişti diyelim, sitem değil çünkü, saygı duyduğunu da belirtmiş çünkü beraberinde. Yine onun detaylarını da vereceğiz. Tabii ne olacak şimdi Süper Lig'de şampiyonluk tarafında, hani ikili averaj, üçlü averaj, hangi durumda kim şampiyon oluyor, bunları yine yayınımız içerisinde birlikte konuşacağız. Karagümrük'ten Beşiktaş'a dönük sert bir açıklama geldi. Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için paraya, pula, güce, mevkiye, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez yazan bir paylaşımda bulundu. Karagümrük bunun da açıklamaları, detaylarına bakacağız. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları vardı biliyorsunuz. Bayramlaşma esnasında, bayramın birinci gününde Karagümrüklü oyuncular neye sevindiler, neyi kutladılar şeklinde. Ona cevaben de o işin yansımaları da hala devam ediyor. Tahmin ediyorum ki şampiyonluk maçının olduğu gün Ahmet Nurçebi veya Beşiktaş yönetimi buna cevap vermeyecektir diye tahmin ediyorum. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si iptal edildi. Bu da yine Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de oynanmayacağı öngörüsü gibi. Bunu da öngörmüştük. Çok kuvvetli istihbaratlı haberler vardı. Bunlar gerçekleşti. FIA açıklama yaptı ve 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa Grand Prix'sinin de 18-20 Haziran'a kaydırıldığını ifade etmiş oldu. Yine bunun detaylarını da yayınımız içerisinde sizlerle paylaşacağız. Bu arada bugün hep birlikte bir tahmin oyunu da oynayacağız. Bence eğlenceli olacak. Bilmek birazcık zor olacak çünkü bir skor tahminleri yapacağız hep beraber. Ama ödül de güzel. Kazanan tüm dinleyicilerimize, burada bir sayı limitimiz de yok, gönül verdikleri takımın teknik direktörünün imzası olan lisanslı formasını hediye edeceğiz. Yani lisanslı formaya orijinal imza kalemiyle imza attıracağız ve o şekilde teslim edeceğiz. Bunun için canlı yayın hattımızı düşürmeniz, Göztepe, Beşiktaş ve Galatasaray Yeni Malatyaspor maçlarının skorlarını da doğru tahmin etmenizi bekleyeceğiz. Skorlardan ikisini birden doğru tahmin eden tüm dinleyicilerimize, dediğim gibi, tuttukları takımın teknik direktörleri imzalı formalarını hediye edeceğiz.
Tolga Han, Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor.
Radyo Spor'da Gece Gündüz Spor programında tekrar beraberiz. Hatırlatmış olayım, soru ve mesajlarınızı Instagram Tolga Han Akkuş, Twitter Tolga Han Akkuş 2S ile yazılıyor. Bu iki hesabımdan bana iletebilirsiniz. Ben de canlı yayında diğer dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağım. Ayrıca canlı yayın hattımızı da açıyorum. 0212 363 04 34. Buradan arayarak sohbetimize katılabilirsiniz. Ve bugün özelinde beraberinde Göztepe, Beşiktaş ve Galatasaray Yeni Malatyaspor maçları ile ilgili skor tahminlerinizi alacağım. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi her iki karşılaşmanın da sonucunu doğru tahmin eden tüm dinleyicilerimize, burada bir sayı limiti de koymuyoruz, gönül verdikleri takımın teknik direktörü imzalı lisanslı formasını hediye edeceğiz. 0212 363 04 34 diyelim. Bugün bir değişiklik yapıp mesajlarla başlayalım. Sezar Prates demiş ki, derbiden önce de yazmıştım, Galatasaray kazanacak, Fenerbahçe kaybedecek, Beşiktaş şampiyon olacak. Aynı düşüncedeyim. Beşiktaş kazandığı takdirde ipi göğüsleyecektir, ancak Beşiktaş kazanamazsa Galatasaray şampiyon olur. Yarışın içinde kalarak avantaj kendisinde olmasa bile rakibine korku salan Galatasaray'ı kutluyorum demiş. Şampiyonluk yarışıyla alakalı dinleyicimizin yorumuna katılıyorum. Beşiktaş'ın bir şekilde maçı kazandığı takdirde ben de ipi göğüsleyeceğini, yani bir diğer deyişle Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u öyle çok farklı, işte 4 veya üzeri bir farkla yenemeyeceğini düşünüyorum. Öyle öngörüyorum, öyle tahmin ediyorum. Bu bir tahmin tabii ki. Teşekkürler dinleyicimize mesajı için. Alparslan Aslan, iyi bayramlar başkan demiş. Teşekkür ederim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. İlker Kesmeci, bu teklere neden Fenerbahçe'yi eklemiyorsunuz? Bir yarış var ise şu anda matematiksel olarak bir yarışın bir ortağı da Fenerbahçe. Olur olmaz ayrı konu, lakin ayrım yapmayınız. Teşekkürler, sevgiler, saygılar demiş. Ben teşekkür ederim. Aslında hiç ayrım yapmıyorum. Tagleri tamamen trend topik olan taglerden seçiyorum. Aslında Fenerbahçe taraftarı, nasıl söyleyeyim, az da olsa şampiyonluk umudu. Tam da sizin dediğiniz gibi bir Fenerbahçe maçıyla alakalı bir tagi diğerlerine yaklaştırsaydı, ilk 3-4'e sokmuş olsaydı, o zaman ben onu da kullanırdım. Yoksa hani tek kullanmakla adalette çok böyle doğru orantılı değil aslında. Yani dediğiniz sahiplerle öyle düşünerek, ayırt ederek buraya o tekleri belirlemedim. Yine de teşekkür ederim düşüncenizi paylaştığınız için. Evet, mesajlarla devam edelim. Bakalım neler söylüyorsunuz. Turan ikinci, İyi geceler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim kendilerine. Çekiliş merakları hadi yarın olsun demiş. Evet, gerçekten artık sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok farklı hikayeleri olan her takım için bir sezon oluyor. Artık son dönemece geldik. Bu yolda hem Beşiktaş'ın, hem Galatasaray'ın, hem Fenerbahçe'nin ciddi hayal kırıklıkları yaşadıkları haftalar da oldu. Taraftarlarını mutlu ettikleri ve umutlandırdıkları haftalar da oldu. Ama velhasıl artık ligin son maçları geldi çattı. Bir şampiyon, 3 tane düşen belli zaten. Onlara artı bir tane daha düşen takım eklenecek. Ve bu şekilde hem ligin şampiyonu hem de bu sene artık önümüzdeki yıl Süper Lig'de kalamayacak son takım da netleşmiş olacak. Evet, canlı yayın hattımızla alakalı bir teknik küçük sorun yaşıyorum sanırım. Onu hallettiğim gibi oldu. 0212 363 0434 tekrar hatırlatmış olayım canlı yayının numaramızı. Mesajlarınızla devam edelim. Buradan bakıyorum. İlker Şenol ne demiş? Abi Beşiktaş şampiyon olur, kimse boşuna ümitlenmesin. Tabii bunu bilemiyoruz, bilemeyiz de. Belki futbolu güzel yapan şey de bu. Tabii ki Beşiktaş maçını kazanırsa büyük ihtimalle, ya da iki farklı kazanırsa, en azından Galatasaray'ın 5 farklı bir galibiyet alması gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Ama yaşayacağız, göreceğiz. Olmaz da değil. Sonuçta Galatasaray çıkıp maçını farklı şekilde de kazanabilir, her ne kadar. Futbolda böyle şeyler çok kolay kolay olmasa da. Hatta bir dinleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba efendim, Tolga abi, kolay gelsin.
Teşekkür ederim, nasılsınız?
İyiyim, sormalı Tolga abi, hayırlı bayramlar diliyorum.
Teşekkürler. Sağ olun, dinleyicilerimiz de tanısın sizi, bir kendinizi hatırlatabilir misiniz?
Ben İstanbul'dan Cüneyt efendim, garson olarak, restorancı olarak daha önce de konuşmuştum.
Biliyorum, biliyorum. Cüneyt Bey, soyadınızı da alayım ben sizin bu şeyi.
Yola çıkma.
Evet, var mı tahmininiz? Göztepe, Beşiktaş, Galatasaray, Yerimahalli Spor.
Fazla uzatmadan sadece kısa ve bir Malatya'ya sadece kısa ve öz bir şey söyleyerek tahmin bulunacağım.
Tamam.
Şimdi Malatya maçı Kasımpaşa'ya yakalanmaması için, yani geçmesi lazım. Başakşehir'in de yakalanmaması için ben Malatya'nın 2-1 alacağını diye düşünüyorum.
Malatya 2-1 kazanır diyorsunuz.
Kazanır diyorum. Beşiktaş'ta şampiyon olması için benim sadece kendi görüşüm olarak ve ben bunu dün gece de öyle geçirdim, kafamdan geçeni söylüyorum, aklımdan geçeni söylüyorum. 3-1 diyorum, Beşiktaş alacak diyorum.
1-3 Beşiktaş alacak diyorsunuz. Peki, aynen. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Sağ olun.
Evet, mesajlarla devam edelim. Mehmet Mustafa ne demiş? Galatasaray'ın sezonu buraya getirmesi bile büyük bir avantaj demek istemiş sanıyorum. O yüzden biz razıyız. Teşekkürler demiş. Tabii birazcık da teşekkür ederim mesajınız için bu arada Mehmet Bey. Artık tabii geçen hafta aslında yani Beşiktaş Karagümrük'e mağlup olduğunda Galatasaray camiası ya da taraftarları birazcık daha umutluydu. Ben en azından öyle gözlemledim. Hani şey gibiydi birazcık. Rüzgar tamamen terse dönmüştü ve birazcık uzakta olunca maç hani Galatasaray'ın belki farklı bir skoru daha rahat elde edebileceğiyle alakalı bir düşünce vardı. Ama zaman yaklaştıkça şu anda birazcık daha hani Beşiktaş eğer maçını kazanabilirse Galatasaray'ın o kadar fark atmasının zor olduğu da düşünülüyor diye anlıyorum. Ben yakın çevremde bugün çok Galatasaraylı arkadaşımla da sohbet ettim. Spor medyasında olan veya olmayan. Onların da çoğunlukla görüşü ancak Beşiktaş'ın 1-0'lık bir galibiyetinde Galatasaray'ın bir şans elde edebileceği. Onun dışında Beşiktaş eğer iki farklı galip gelirse hele çok ciddi şampiyonluk anlamında şanslı olacağını düşündüklerini söylediler. Big Star 1907 bu sonuçları pazartesi hatırlatacağım demiş. Ama bir sonuç tam paylaşmış var. Ben ters bir sıralamayla okumuşum. Hayırlı yayınlar. Göztepe 2, Beşiktaş 0 demiş. Galatasaray evet birazcık şimdi oldu. Çok karışık gelmiş mesaj. Galatasaray 0, Malatya 3 demiş. Evet, Galatasaray'ın kendi sahasında Malatyaspor'a 3-0 mağlup olacağını söylemiş dinleyicimiz. Göztepe 2, Beşiktaş 0 demiş. Bu dinleyicimizin kurduğu senaryoda da Fenerbahçe'de kazanacak ama anladığım kadarıyla sizin öngörünüzde onu yazmamışsınız. Bu arada şimdi oldu. Bu sonuçları pazartesi hatırlatacağım diye sonuna da eklemiş. Teşekkürler mesajınız için. Biz hatırlatmanızdan rahatsız olmayız. Beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. Yine bir dinleyicimizin mesajı. Muhittin Kaya diye anlıyorum. Çünkü pardon, Metehan Kaya olabilir, kıyı olabilir. MTHNKY çünkü böyle bir kod isim, nickname diyelim. İyi bayramlar Tolga Bey demiş. Teşekkürler. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Galatasaray bu aşamaya geldiyse şampiyonluğu bırakmaz. Mayıslar bizimdir. İyi yayınlar dilerim demiş. Evet, böyle bakan Galatasaray taraftarı ya da spor camiasında genel olarak bu tarz bir bakış da var. İşte Galatasaray'ın finalleri iyi oynadığı, finalde ayağına gelen fırsatı tepmeyeceğini, işte puan olduğu için Galatasaray'ın zaten maçı kazanacağını, işte kazanmışken 3-4-5 neyse ne kadar yapabilirse o kadar da bir fark yapacağını, dolayısıyla Beşiktaş'ın işinin daha zor olduğu ile alakalı bir takım yorumlar da var. Dolayısıyla bekleyeceğiz, göreceğiz işin bu tarafını. Artık çok az bir zaman kaldı. Saatlerimiz 12.26 şu anda. Ne kadar kalmış? İşte yaklaşık bir 9.5 saat sonra tahmin ediyorum ki biz bu 9.5 saat sonra olamaz. Daha çok saat sonra 12, onu da ekleyelim. 17-18 saat sonra şampiyonu artık alkışlıyor olacağız hep beraber. Merakla biz de bekliyoruz. Çünkü Galatasaray yine bu fark atma konusunda dün değinmiştik. Yine belki bugün birazcık üstünden geçmek lazım. Şu çok kolay olmayabilir. Yani bir maçın içerisinde, maçın içerisindeki dinamiklerle, oradaki gelişmelerle fark atabilirsiniz belki. Daha iyi bir takımsanız bunu neden yapmıyorsunuz? Ama önden böyle hedeflenmiş, planlanmış, farklı kazanmak zorunda olduğunuz bir maç birazcık işte insanın eli ayağına da dolanabilir. Bir, ikincisi rakip buna göre tedbirler alacaktır ya da orada fırsatları kollayacaktır. Yani sonuçta Malatyaspor'da şu an ne olduğunun farkında. Nasıl ki Göztepe çıkıp elinden gelen en iyi, yani şöyle olacak esasen. Göztepe Beşiktaş'a yenilmemek için, yeni Malatyaspor'da yine Galatasaray'a yenilmemek ve eğer yenilirse de fark yememek için sahaya çıkacak. Yani bundan normal bir şey de yok. Burada takımları da böyle töhmet altında bırakıyoruz. Spor medyası olarak belki ya da taraftarlar da bunu çok yapıyor. Netice itibariyle çıkıp maçını kazanma, yani şöyle mi yapacak şimdi Malatyaspor topuyla tüfeğiyle Galatasaray'ın üzerine gitmeyecektir. Göztepe de aynı şekilde Beşiktaş'ın üzerine hücum etmeyecektir. Sonuçta onlar da bu ülkede bu futbol ikliminde yaşıyorlar ve takımların hedeflerinin ne olduğunu biliyorlar, tek tek rakiplerinin. Onlar da o takımlara zorluk çıkartmaya ve bir yandan da kendilerini gerçekleştirmeye çalışacaklar. Bundan doğal bir şey de yok. Hani onların verdikleri, eğer bir mücadele verirse bu mücadeleyi yanlış anlamak, yanlış anlamlandırmak, başka yere çekmek, işte bir takım yok teşvik primiydi vesaire gibi ispatlanamayacak ama böyle lafı çıktığı zaman izinin kalacağı tarzda bir takım düşüncelere, söylemlere de girmemek lazım. Çünkü tüm Türkiye'nin gözleri bu iki maçın üzerinde olacak. Özellikle Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanındaki karşılaşma bence birazcık daha belirleyici olacak. Tıpkı geçen hafta aslında Fenerbahçeli ve Galatasaraylıların da ciddi bir bölümünün daha çok Karagümrük, Beşiktaş Karagümrük maçını takip etmesi gibi. Bundan doğal bir şey de yok. Çünkü Beşiktaş avantajı elinde bulunduruyor. Ve bir hata yapması durumunda zaten Galatasaray veya Fenerbahçe bir şans elde etmiş olacak. Dediğim gibi artık çok az zaman kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Bekleyelim. Görelim. Metin Sarıca, Fenerbahçeliğin bir mucize olur mu? Çok zor. Ama yapacak bir şey yok. Erol Bulut daha önce gönderilseydi Fenerbahçe şampiyondu. Sivas maçına değinmiyorum bile demiş. Evet, teşekkür ederim Metin Bey mesajınız için. İyi yayınlar demiş sonunda da. Yani tersten başlayacak olursak Fenerbahçe gerçekten ayağına gelen bitime 2 hafta kala fırsatı tepmiş oldu. Teptiği tarihte, hani ligin bitmesine bu kadar kısa süre kala tepmiş olması yine pek çok spor medyasındaki insanın yorumladığı gibi küçük de olsa bir travmaya neden oldu. Hani geçmişte o son maçta alınamayan galibiyetler nedeniyle olunamayan şampiyonluklar gibi ağır değil bence, benim gözlemlediğim. Yine de bu kadar sansasyonel bir sezonda Erol Bulut'la başlayıp sonrasında onun görevine son verip ama sezon içerisinde sürekli bir şekilde yarışın içinde kalıp yani Fenerbahçe bir marjinal değişiklik yapacak kadar yarışın gerisine düşmedi hiç. Diğer yandan da böyle öne geçip herkesi peşine takıp ileri doğru tavşan atlet gibi de gitmedi. Bu ikisinin arasında oldu hep. Sürekli orada oldu bir şekilde. Öyle ki işte bir maç daha kaybetse, bir puan daha kaybetse evet artık düştü denecek yere gelecekti. Puan tablosuna düşünerek söylüyorum. Bazı yerlerde bir iki galibiyet üst üste alsa, puan kayıplarını yapmasa işte ligde zirveyi alıp birkaç puan farkını aşabilecek durumda gitti. Ve sürekli bu modda gidiyor olması aslında Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki görev süresini de uzatmış oldu. Çünkü geçen yıllarda sezon içerisinde yapılan teknik direktör değişiklikleri Ali Koç başkanlığında iyi neticeler vermemişti. Bunlar böyle olunca bu senede tekrar aynı hatayı yapmaktan çekindi bence Fenerbahçe yönetimi. Hani ha oldu ha olacak, belki olur, şimdi daha kötü olmasın, geçen sezonlardaki gibi olmasın diye Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki görev süresi öngörülenden daha uzun sürdü. Bunun da dediğiniz gibi, yani sizin dediklerinize binaen söylüyorum bunları, gerçekten de belki bir ay önce, bir buçuk ay önce, yani 7-8 maç önce eğer Erol Bulut'la yollar ayrılmış olsaydı Fenerbahçe bugün son haftaya daha iddialı, belki de en avantajlı takım olarak girebilirdi. Ama tabii burada şu parantezi de açalım. Bu böyle söylenince şunun gibi anlaşılıyor. Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonluğu kaçırdıysa bunun tek sorumlusu Erol Bulut'tur gibi bir şey oluyor. Bu arada matematiksel olarak İlker Bey'in dediği gibi henüz bitmiş bir şey yok. Şansı devam ettiği sürece artık kesin şampiyon olamıyormuş gibi konuşmamak lazım teknik olarak. Ama diğer yandan da gerçekten hani böyle %1'lik %2'lik bir ihtimal var. Bunun üzerine de hani yine o parantezi daha açmış olalım. Şunu demek istiyorum. Erol Bulut zaten doğru bir teknik direktör seçimi değildi bence. Hani belki bir sezon özetini lig bittikten sonra yaparız ama bugün yeri gelmişken çok kısa bahsetmek isterim. Birincisi Emre Belözoğlu'nu sportif direktör olarak seçti Fenerbahçe yönetimi. Emre Belözoğlu yönetimi onaylatarak Erol Bulut'u teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye getirdi. Şimdi Erol Bulut'un yaptığı, Fenerbahçe'ye kattığı her şey Fenerbahçe yönetimine hem başkan hem sportif direktör için söylüyorum. Hanesine artı tarafına yazılır. Ama diğer yandan da bardağın boş tarafına bakacak olursak Fenerbahçe'nin yapamadığı her şey, başarısız olduğu her maç, alamadığı her puan, iç saha performansı, ne kadar olumsuzluk varsa eğer bunların da hepsi Erol Bulut beraberinde onu tercih eden sportif direktör, o sportif direktörü tercih eden ve bu Erol Bulut tercihini onaylayan, tasdik eden yönetiminde eşit derecede bundan sorumlu olduğunu söylememiz lazım. Hayatta her şey böyle. Hani sorumluluk ne de bir olumsuzluğun, bir hedefe ulaşamamanın sadece bir tane nedeni olmaz çoğunlukla. Birden fazla ve farklı oranlarda etkilemesi nedeniyle o total hedefe ulaşamama durumu ortaya çıkar. Fenerbahçe'de de bunu görüyoruz. Yine parantezin devamında Erol Bulut ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu yönetiminde daha iyi sonuçlar almaya başlaması, bir silkelenmesi, birazcık daha büyük takım hüviyetine kavuşması. Yani bu ikisini karşımıza koyduğumuz zaman burada bu farkı ortaya çıkaran, pozitif yönde ortaya çıkaran şeyin Erol Bulut çok kötü bir teknik direktördü. O gidince Emre Belözoğlu da çok iyi bir teknik direktördü. O gelince böyle olduğu şeklinde anlamıyorum ben. Böyle anlamlandırmıyorum. Benim düşüncem şu. Fenerbahçe Erol Bulut'la bir ten uyumu yakalayamadı. Erol Bulut'un hataları da oldu. Özellikle bir iskelet kuramaması. Hadi bunu da geçtik. Bunun üzerine Emre Belözoğlu tarafından da bakalım. Emre Belözoğlu da şey değil. Yani elinde sihirli değnek yoktu. Sadece futbolun bir takım temel doğrularını yaptı. Fenerbahçe'de yaşanan belki de oradaki o ivmelenme pozitif yönde Erol Bulut'tan ayrılıp yerine başka bir teknik direktörle çalışıyor olmanın verdiği doping etkisi. Bu futbolda hep konuşulur, teknik direktörü değişen takımlar bu durumda bir reaksiyon gösterir. Takım normalde çok kötü durumda olsa bile, ki Fenerbahçe'nin potansiyelli bir kadrosu da var biliyorsunuz. Hani oradaki durumu da ben böyle açıklıyorum. İşte belki bu etki, o doping etkisi dediğim, futbolcuların reaksiyon vermesi dediğim şey, eğer bir ay önce yapılabilseydi, bir buçuk ay önce yapılabilseydi, o durumda bugün gerçekten puan tablosunda farklı şeyler olabilirdi. Ha, bunun beraberinde tabii ki işte Galatasaray perspektifinden bakıldığında, işte Başkan Mustafa Cengiz'le Fatih Terim arasında, yani yönetim ve teknik heyet arasındaki işte bir takım gerginlikler, laf gitmeleri gelmedi. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile girdiği derbi sonrası, kazandığı derbi sonrası çok ciddi polemik. Bunun beraberinde Fatih Terim'in sezon içerisinde çok da daha önceki haftalarda test etmediği bir 4-4-2 oynatma ve bunda da birkaç hafta ısrar etme ve o haftalarda da birkaç tanesi de iyi sonuç alırken birkaç tanesinde oyun ezberi olunmayan bu formasyon nedeniyle belki de ortaya çıkan puan kayıpları, beklenmedik puan kayıpları, bireysel hatalar, o kadar çok şey sayılabilir ki dolayısıyla Galatasaray için de benzer cümleler kurulabilir. Hani neden işte son haftaya birkaç puan önde çok daha rahat veya buraya gelirken hani Galatasaraylılar da muhakkak Fenerbahçeliler gibi söylüyordur. Ya şurada şu olmasaydı biz şu an şampiyonduk zaten, hiç bunları konuşmuyorduk diye. Hakeza Beşiktaşlılar da aynı şekilde Fenerbahçe'yi içeride 1-0 öndeyken o maçı öyle bitirebilseydik diyordur. Pek çok şey söylüyordu. Galatasaray'dan bir gol eksik yeseydik, yenilmeseydik, berabere kalsaydık, o maçı berabere kalmak için çıksaydık gibi. Ya da işte Gençlerbirliği'ne mağlup olması, Trabzonspor'a mağlup olması Beşiktaş'ın. Ankara Gücü maçında 2-0 öne geçmişken maçın içeride 2-2'lik beraberlikle sonuçlanması gibi gibi her takımın, hakeza Trabzonspor'da 3 büyük takımın bu kadar birbirine ikram ettiği yerde bu kadar çok berabere kalmayıp onlardan işte 4-5 maçı galibiyetle tamamlasaydık şu anda biz de farklı yerde olabilirdik. Ya da sezona Abdullah Avcı ile başlamış olsaydık, o sezonun başındaki korkunç puan kayıplarını yaşamasaydık o durum farklı olabilirdi diyebilir. Dolayısıyla işte başarı veya başarısızlık dediğimiz şey bu 40 haftalık mücadelenin içinde yani yapılan doğrular, yapılan yanlışlar, futbolcu ve teknik heyet ve yönetim perspektifinden tamamını kolektif olarak söylüyorum. Bunların hepsinin toplamı bir yere koyuluyor. Bunun beraberinde şans faktörü, psikolojik faktörler çok önemli Türkiye'de, futbolda da çok önemli. Bunun beraberinde yaşanan hakem hataları veya VAR hataları diyelim artık böyle bir cümle de girdi hayatımıza. Bunların hepsinin toplamında bir takım bu ipi göğüsleyecek. Ve ipi her kim göğüslüyor olursa olsun bu şampiyonluğu hak etmiş olacak. Çünkü zaten ligin durumu bu. Şöyle bir algı da var. Bunu şuna istinaden söylüyorum. İşte özellikle Beşiktaşlı taraftarlar şöyle düşünüyor. Ya biz zaten ligin göze en hoş gelen, en hücuma dönük oyununu oynuyoruz sezon başından beri. Ve bunu direkt rakiplerimize nispeten daha dar, daha az alternatifli bir kadroyla yapıyoruz. Tüm bunları topladığımız zaman ligin büyük bölümünde zaten önde götürdük. Hadi şimdi o zaman şampiyonluk bizim hakkımız. Başka türlü olursa çok da işte haksızlık olur gibi bir bakış da var. Bu külliyen yanlış bir bakış açısı. Beşiktaş ligin en göze hoş gelen futbolunu oynuyor ve oynamış olabilir ligin toplamı düşünüldüğü zaman. Sanıyorum buna. Bu tabii bir yorum. Ama bu yorumda bir ittifak var Türk futbol medyasında ve taraftarlar nezdinde. Bunu bir cebimize koyalım. Peki Beşiktaş'ın dar bir kadroyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a kıyasla tabii ki daha az alternatifli bir kadroyla yola çıktığı doğru. Ama işte bunu böyle hemen cebimize koyamayız. Neden öyle? Hani Beşiktaş neden ekonomisini daha iyi yönetip yürütüp ya da o kaynağı bir şekilde yasal yollardan bahsediyorum bir şekilde derken üretip daha alternatifli bir kadroyla yola çıkamadı. Şimdi böyle de bakmak lazım. Yani kesinlikle böyle bakmak lazım aslında. Netice itibariyle başarıya giden yolda kadronun alternatifli ve derinlikli olması bir başarı ölçütüyse, performansı etkileyebilecek bir şeyse o zaman buna çok hazırlanan başarılı olmaya daha yakın olur. Az hazırlanan başarılı olmaya daha uzak kalır. Ha, ona rağmen ligi belli bir süre hala da olmak üzere önde götürmesi tabii ki takdire şayan. Ama bu demek değildir ki işte başka bir takım şampiyon olursa bu haksızlık olmuş olacak. Hiç öyle değil. Netice itibariyle siz yani şöyle olsa ne yapacağız? İşte Beşiktaş ligin ilk haftası Galatasaray'ın 2 puanının önüne geçti. Sonra bütün maçları her ikisi de kazandı. Son haftaya gelindi. Son haftada Galatasaray Beşiktaş maçı var. Galatasaray kazandı. 39 hafta hiç bir hafta bile lider olmadı ama son hafta Beşiktaş'ı yenip şampiyon oldu. Şimdi Galatasaray hak etmedi mi? Dolayısıyla konuya böyle bakamayız. 40 haftalık çok uzun bir maratondan bahsediyoruz. Yarışın çoğunu bunu bir atletizmle koşu yarışı olarak düşünün. Siz enerjinizi çok önde harcayıp psikolojinizi çok önde harcayıp ilk çıkış anından itibaren yarışın büyük bölümünü en önde koşarak tamamlamış olabilirsiniz. Ama eğer sizin bu yarışınızda sizden hiç kopmadan neredeyse sizin peşinizden gelmeyi başaran ve son artık 40-50 metrede aynı yorgunluktayken belki de o sprinti, o deparı atmayı başarabilen rakibiniz sizi burun farkıyla dahi geçmiş olsa onun anasının ak sütü gibi kendisine helaldir. Dolayısıyla bu konuyu da bence böyle ele almak lazım, böyle bakmak lazım. Tabii işin psikolojik tarafı öyle olmuyor. Yani Beşiktaşlılar tarafından bakıldığında sezon başında denseydi ki eğer hiç buraları görmeyin, hani unutun tamamen bütün sezonu, zamanı geriye alalım hep beraber. Hiç yaşamadık bu sezonu. Denseydi ki bu Beşiktaş kadrosuna, bak seni ligin son haftasına ışınlayacağım. Galatasaray'la puanların aynı olacak. Fenerbahçe işte 2 puan gerinizde olacak. Bugünkü puan durumundan bahsediyorum. Son hafta Göztepe deplasmanına gideceksin. Ve bu Göztepe deplasmanında 2 averajda farklı gideceksin deselerdi. Beşiktaş bunun altına bence o günkü şartlarda beklenti daha düşük olduğu için, belki de bir test yılı olarak bakıldığı için bu yıla Beşiktaş'ta aslında sezon başında direkt imza atardı, kabul ederdi. Beşiktaş şu anda zaten bu durumda. Aslında sezonun başında direkt imza atacağı, ne var 1-0, 2-0 Göztepe'yi yensem Galatasaray'ın 5-6 farklı bir galibiyet alması gerekiyor. Bu %70-80 bir şampiyonluk demek benim için deyip hemen imza atardı dediğim gibi. Bugün o durumdayken son haftalarda ard arda alınan olumsuz sonuçlar ve bunun birazcık da mental yorgunluğu, bunun beraberinde sakatlıklar, Covid olanlar, bir türlü dönemeyenler, özellikle hücum hattındaki alternatifsizlik ve oradaki yüksek sakatlıklar şey oldu. Yani Beşiktaş'ı moralini de bozdu son haftaya girerken, stresini de yükseltti. Bu anlamda ben Beşiktaş'ın maça nasıl bir reaksiyonla başlayacağı, birazcık panik havasında mı olacağı, yoksa böyle işte Hatay Spor karşısında gördüğümüz tarzda ya da ligin büyük bölümünde işte göze hoş gelen futbol oynamak terimini kullanıyoruz hep Beşiktaş için. Hani bu tarz bir güçlü oyunla Göztepe'nin üzerine gidip oyununu kabul mü ettirecek? Ya da bir takım stres unsurları nedeniyle bunu istendiği gibi yapamayacak mı? Neresinden bakarsanız bakın. Bunlar ciddi merak konusu. Tabii iki maçın birbirini etkileme durumu da var. Yani hatta bunu üçlü bir senaryoya çevirecek olursak, yani düşünün ki Fenerbahçe maçı oynanıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ve 2 gol haberi var. İzmir'den ve İstanbul'dan. Göztepe ve Yeni Malatya Spor öne geçti. Şimdi bu olduğu anda teknik olarak o anda anlık puan tablosunda Fenerbahçe 1. sırayı almış olacak. Ve Fenerbahçeli oyuncular artık o maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar ve acaba oluyor mu diye düşünmeye başlayacaklar. Ve Galatasaray ve Beşiktaş tarafında da ciddi bir panik başlayacak. Bu tarz bir senaryo, tabii burada pek çok senaryo üretip her birinin psikolojik durumlarını ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Tabii buna zaman yetmez. Ama şunu demek istiyorum. Burada Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı var. Ben buradan maçı çevirirsem, Galatasaray da geriye düştüğü için yani onların daha fazla gol atması gerekecek. Şimdi işte 5 gol atması gerekecek. Çok da kolay değil diye düşünüp kendi maçına tamamen dönebilir. Ama bunun tam tersi, İstanbul'da Galatasaray golleri ard arda gelirken 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 neyse, İzmir'de Beşiktaş aleyhine bir sonuç, yani bir beraberlik 0-0 giden bir maç veya 1-1 olmuş bir maç durumu olursa, işte o zaman maçın içerisindeki psikolojik etmenler Beşiktaşlı oyuncuları da olumsuz yönde etkileyebilir. Netice itibariyle Beşiktaş artık elinden bir avantajı vermiş oldu Karagümrük'e mağlup olarak. Bir öncesinde de 3-1 Galatasaray'a direkt rakibine mağlup olarak. Ben rakibimin ne yaptığıyla hiç ilgilenmiyorum. Kendi maçımı çıkıp yarım sıfır bile kazansam 3 puan aldığım anda şampiyonum önermesini kendi şampiyonluk yolu için geçersiz kılmış oldu bu son 2 haftada alınan mağlubiyetler. Böyle bakıldığında işte Beşiktaş'ın artık sahaya çıktığında bir şeyler yapması lazım. Beraberlik zaten yetmiyor. Galatasaray mağlup olmadıkça, Fenerbahçe puan kaybetmedikçe, tabi dediğim gibi burada üçlü varyasyonda pek çok kombinasyon var, ama Beşiktaş'ın bir şeyler yapmak ve maçını kazanmak durumunda olduğu bir maç bu. Son iki maçında yaptıklarından hariç olarak ekstra bir şeyler yapması lazım. Galatasaray da kendini çok avantajlı bir yere getirdi 2-3 hafta önceki durumuna göre. Hani geldiği yer, yani Galatasaray bir gol fazla atabilseydi, yani aradaki averaj farkı 1 olsaydı bugün şampiyonluk ihtimali Galatasaray'ın çok daha yüksek olabilirdi. Ya da 2 gol eksik olsaydı o zaman çok daha düşük olabilirdi. Hani her iki takımın da kazandığı senaryoda Galatasaray'ın Beşiktaş'a oranla 3 gol fazla atarak kazanmak zorunda olması tabii onlar adına bir dezavantaj. Ama tabii ki Galatasaray için şampiyon olmanın formülü sadece bu değil. Beşiktaş'ın İzmir'de yaşayabileceği olası bir puan kaybı hiç fark etmez. Galatasaray kazandığı anda şampiyonluğunu ilan ediyor. Böyle bir ligi Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra psikolojik üstünlüğü de ele almış ve çok zor bir fikstürün en son noktasında deplasmanda Fenerbahçe'de yenince artık buradan sonra çok daha nispeten ligin düşmemeye oynayan ve zayıf takımlarıyla karşılaşacaktı. Birazcık denizi geçip derede boğulmuş oldu. Hiç beklenmedik ters sonuçlar aldı Galatasaray. Oyun da çok düştü. Moraller de çok bozuldu. Sağ dışında da pek çok açıklama, olay. Yani Galatasaray bu sezon gerçekten zorlu bir sezon geçirdi. Ona rağmen işte Fatih Terim'i ve Galatasaray'ı da bu anlamda tebrik etmek lazım. Her ne olursa olsun işte Beşiktaş ligi bitiremediği için, Fenerbahçe çalkantılı ve teknik direktörü değiştirdiği bir sezon geçirdiği için tabii bu etkenler de var. Ama buna rağmen Galatasaray da kolay bir sezon geçirmedi. Ona rağmen son haftaya gayet diri, ciddi bir şampiyonluk iddiasıyla sahaya çıkıyor olacak. Geriden geldi ve hızlı şekilde Beşiktaş'la puanlarını eşitlemiş oldu. Bu anlamda Galatasaray da şampiyon olursa onun hikayesi de gerçekten farklı yazılır. Tabii Beşiktaş için dediğim gibi herhalde Galatasaray buradan şampiyonluğu kaybetse bununla ilgili son geçtiğimiz bir ay içerisinde bir umut kaybı yaşadığı için zaten şampiyon olmamayı bu sezonun son bölümünde geçtiğimiz birkaç ay içerisinde içselleştirmiş olabilirdi Galatasaray camiası. Ama son iki haftada olanlar, ki son iki hafta dediğimiz sıkıştırılmış bir program, belki de son 7-8 gün içerisinde olanlar bu umutları tekrar yeşertti. Ama buradan Galatasaray şampiyonluğu verirse belki bir travmadan bahsedemeyiz. Olsun, elimizden gelen en iyisini yaptık gibi bir yaklaşım olabilir. Böyle hissedilebilir Galatasaray cephesinde. Ama Beşiktaş tarafında özellikle işte Sergen Yalçın'ın sezon içerisindeki iddialı açıklamaları, Ahmet Nurçebi'nin iddialı açıklamaları, Beşiktaş'ın ligi uzun süre önde götürmesi, görece diğer takımlara göre daha göze hoş gelen bir futbol oynaması, bunların hepsini topladığınız zaman Beşiktaş eğer buradan işte son iki haftada zaten mağlup olmuştu, işte bu haftada bir puan kaybı alıp, yani son üç haftada alamadığı puanlar nedeniyle eğer şampiyonluktan olursa, bu hem futbolcular hem camia hem de taraftar üzerinde uzun seneler unutulamayacak bir olumsuz etki bırakabilir. Bu anlamda stresi daha yüksek olan taraf bence Beşiktaş olacak. Bu anlamda da işte Beşiktaş'ın maça nasıl bir 11 ile çıkacağı, maçta nasıl bir duruş göstereceği, nasıl bir duruş sergileyeceği, bir kriz çıkarsa, bir problem olursa onu nasıl çözeceği ya da nasıl çözmeye çalışacağı bence çok belirleyici olacak bu maçta. Dediğim gibi Göztepe'nin performansı ya da Yeni Malatyaspor'un performanslarıyla alakalı çok bir şey konuşmaya gerek yok. Kimse kendini parçalamak zorunda da değil, çünkü takımlar öyle görüyor. Yani şöyle de bir adaletsizlik yapıyoruz. İşte şimdi Beşiktaşlılar Malatyaspor'dan çok ciddi bir mücadele bekliyor. Aynı şekilde Galatasaraylılar da Göztepe'den böyle bir mücadele bekliyor. Birinden biri gününde olmayabilir. Bir kart görebilir, bir problem olabilir. Öyle olduğunda ne olacak? Yani rakibinizin rakibini mi suçlayacaksınız şampiyonluk yolunda? O kadar hafta geçmiş, o kadar puan alınmış, o kadar puan alınamamış. Bu arada kusura bakmayın, yani olmadı ikinci bölümde birazcık mesajla da kabul edebilirim. Çünkü çok sayıda mesaj da geldi telefonu düşüremediğinizle alakalı. Birincisi, burada bir bayram münasebetiyle bir tadilat var. Bir de dışarıda Telekom bazen bu bölgede bir çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar da genellikle saat 12'den sonra yapıyor. Yani insanların sabit telefonları daha az kullandığı dönemlerde. Şimdi böyle baktığınızda sanıyorum böyle bir talihsizlik yaşıyor olabiliriz. Hat almaya çalıştım, arada alamadım. Şimdi bir dinleyicimiz düşürebildi. Belki problem gitmiştir. Kendisine merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Tolga Bey.
Kasım Bey, nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçen müşteriyi aldınız mı? Nereye götürdünüz?
Müşteri ya arkadaş başka bir şey soruyordu da bir müşteri gelmişti.
Anladım.
Karışık bir durum vardı. O yüzden kapatmak durumunda kaldım.
Yok yok yani. Estağfurullah, problem yok. Şey arkanızdan sohbet ettik zaten. Bir şey sordular orada. İşte şuradan şurası ne kadar abi falan gibi bir şey dediler.
Evet, bir arkadaş geldi de tam çözemedik nereye gittiğini. Biraz değişik bir yapısı vardı. Farklı bölgeler söyledi. Onu çözmeye çalıştık.
Anladım.
Nihayetinde almadık da yani gece vakti farklı insanlarla karşılaşabiliyorsunuz.
Evet, Allah kolaylık versin. Sizin mesleğiniz zor. Sağ olun, zor.
Teşekkürler.
Hem bu pandemi şartlarında zor, hem de güvenlik açısından da. Gerçi uzun süredir böyle bir ters bir haber taksici esnaflarıyla alakalı gelmedi. Ya da ben duymadım. Umarım işte bu işlerde bir ara, çünkü çok üst üste şey oluyordu işte, yok gasp etti vesaire, şu bu tehlikeli şeyler. Bununla alakalı ekstra bir şey var mı, öyle alarm butonu gibi böyle bir tuşa basınca bir yere bir şey gönderebileceğiniz tarzda bir uygulama, bir şey
yok o şekilde. Sinyal. Bir şey yok da belediye tarafından iyi taksi forması altında kameralar takıldı zaten, şu araçta kameralar var. Onun etkisi olabilir. Pandeminin etkisi olabilir. Pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı...
Seyahatler azalmıştır.
Seyahatler azaldı. Sokağa çıkma yasağı saat 9'dan sonra başlıyor ve etrafta devamlı güvenlik güçleri olduğundan dolayı olabilir. Evet. Yani bir sürü etken olabilir. Ama dediğim, ama ufak tefek şeyler oluyor da tabii onlar yansıyor, yansımıyor.
Anladım. Peki tahminleriniz nasıl? Nasıl olacak sizce?
Vallahi sizin son konuşmanızdaki sohbetteki bazı şeylere katılmıyorum. Yani şöyle, bu süreçte 3 takımdan en zor süreci getiren Beşiktaş'tı bence. Bir Fenerbahçeli olarak söyleyeyim.
Zor süreci diyorsunuz öyle mi?
Tabii, kesinlikle. Yani diğer iki takım hani bir evin şımarık çocuğu olur ya. O şekilde diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da. Galatasaray kendi kendine bazı sıkıntılar yaşadı. Fenerbahçe'nin de şeyi ortada zaten. Görüntüsü ortada, biliyorsunuz neler yaşadığını. Beşiktaş'ın sıkıntısını şu şekilde söyleyeyim ben. Beşiktaş yani dar kadroyla her maçı yüksek konsantrasyonla oynamaya çalışıyor ve oynadı da. Arada birkaç tane şey olmadı mı, rehavet olmadı mı? Olacak yani, bu kolay bir iş değil. Özellikle Türkiye standartlarında kolay bir iş değil.
Evet.
Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Yani o stresi yönetmek de kolay değil. Ama bazen yine görüşmemde, konuşmalarımızda hiç olmayacak demeçlere girdiler. Bunları ben çözememiştim o zamanlar. Mesela bir Fenerbahçe maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi'nin hakemlere yönelik hafta içi bir açıklaması. Dolayısıyla sonra Sergin'in bir açıklaması. Hakemlerle aslında fazla bir sıkıntıları da olmadı. Niye hakeme şey yaptılar, yöneldiler? O demişlerini bir Sergin'e yani fırsat olsa da sorsam. Yani öyle bir düşüncem var. Veya anladım. Sorsa, birileri sorsa. Niye bu şekilde demeçler var? Yoksa takımına konsantre olup devam etseydi. Ya devam etti de zaten. Yani enteresan sonuçlar da mesela Hatay maçından bahsedelim. Veya diğer çoğu maçta yine Beşiktaş mükemmeldi diyeyim ben sana size. O yüzden bu süreçte Beşiktaş sıkıntı yaşadı bence. Diğer takımlar dediğim gibi evin şımarık çocuğu ortamındaydılar.
Evet, olabilir. Birazcık işte Sergen Yalçın ve Beşiktaş camiası orada önleyici bir müdahalede bulunmaya çalıştılar. Bence o niyetle yapıldı onlar. Hani ilerleyen haftalarda biz sonuçta şampiyonluğa gidiyoruz. Rakiplere göre dar bir kadroya da gidiyoruz. Bir de hakem hataları başımıza gelirse zorluk çıkar. Bize şimdi bir hakem hatası olursa biz herkesin, yani biz bir birim değil de bir hataya 5 birimlik bir tepki verelim ki bundan sonraki haftalarda bununla alakalı kendi lehimize bir nasıl söyleyeyim ortam, lehimize derken o da bir haksızlık yapılsın anlamında değil ama hakkımız yenmesin ya da belki yani en kötü ihtimalle rakiplere göre daha az hakkımız yensin gibi bir avantaj elde etmek istedi oradan. Ama bu da birazcık sanki Beşiktaşlı, yani Beşiktaş camiasını yordu bu işlerde. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe zaten birbirleriyle çokça uğraşıp sahada geri gidip daha çok saha dışında birbirleriyle tartıştılar. Derbi sonrası bir ay sürdü hatırlayın. Laf gitti ki bütün yani konuşabilecek herkes konuştu ve iş nerelere vardı. İşte terör örgütüne kadar vardı yani bu şey konular. Şimdi böyle bir atmosferde birazcık hiç o işlere girmeyip kenardan Beşiktaş işi ve ligi bitirebilirdi. Dediğinize katılıyorum bu anlamda. Ama onu da işte bir kadro derinliği gerçekten önemli. Şanssızlık da var. Yani Abu Bakar gibi bir forvetiniz varken işte başına bir şey gelirse diye Cenk Tosun gibi birini getiriyorsunuz. İkisi birden çok önemli maçlarda ligin son bölümünde neredeyse hiç verim alamıyorsunuz. Yani Abu Bakar kaç maçtır oynuyor? 8 maçtır mı oynamıyor? 9 maçtır mı oynamıyor? Ciddi maçtır. Yok Cenk Tosun da keza aynı şekilde. Bu da kısmet tabii. Bekleyelim. Görelim. Siz Fenerbahçe'ye şans veriyor musunuz?
Fenerbahçe ya yine geçen konuşmamızdan mütevellit söyleyeceğim. Fenerbahçe rahat çıkacak diye düşünüyorum. Mesela yani ilk defa yani bu stresin haricinde çıkacak. Strese girmeyecek. Böyle yani benim düşüncem o. Diğer takımlar biraz daha stresi yüksek oynayacaklarından dolayı belki bir kaza olur mu diye düşünmüyor değilim yani. O şekilde bir düşüncem var.
Anladım. Peki çok teşekkür ederim Kasım Bey. Kolay gelsin size. Sizden alayım mı skor bu arada? Ya şöyle bir zorluk yaşıyoruz bu arada. Siz düşürebildiniz. Az önce bir dinleyicimiz de düşürdü ama çok sayıda özelden de mesaj geldi. Telefon çalıyor açılmıyor diyor dinleyicilerimiz. Evet. Ama burada İşte bir kere daha olmuştu böyle. Dışarıda bir telekom çalışması olduğunda bazı hatlar gidiyor. Şu anda da artık nasıl olduysa siz ulaşabilmiş oldunuz. Ama orada bir problem yaşıyoruz açıkçası. Ama ben sizden de sizi aramışken bir tahmin alayım. Sözü söyledik artık havada kalmasın bari.
Şöyle söyleyeyim. Yani ben yeni daha radyoyu açtım.
Ha, öyle mi?
Skor tahmininde mi bulunuyor?
Tabii şöyle. Göztepe Beşiktaş, Galatasaray Yeni Malatya. İki tane skor veriyorsunuz. Tutturursanız eğer tuttuğunuz takımın lisanslı formasını teknik direktörünü imzalatıp öyle gönderiyoruz size.
Anladım. Yani Beşiktaş ve Galatasaray maçları için.
Aynen öyle. İki maçta skor tahmini alıyoruz. İkisini birden doğru bildirseniz eğer siz Fenerbahçe'ydiniz değil mi?
Duygusal söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe'yi isterim gerçi de yani olursa. Ben duygusal ben cevap vereceğim bu konuya.
Siz bilirsiniz yani Emre Belözoğlu imzalı Fenerbahçe forması var işin sonunda. İsterseniz duygusal değil gerçekçi de cevaplayabilirsiniz. Siz bilirsiniz.
Yok ben ona gerçekçi bir şey söyleyemem. Yani ben iki takımda 1-0 kaybedecek diye düşünüyorum ben.
İki takımda 1-0 kaybedecek diye düşünüyorum.
Evet. İki takımda 1-0 kaybedecek.
Peki böyle bir şey olursa ben şimdi not alıyorum bunu. Gerçi unutulacak bir şey değil de. Böyle bir şey olursa size iki forma vereceğim. Böyle bir şey olursa olur futbol.
Futbol bu yani.
Tabii canım olabilir. Peki not aldım bu şekilde Kasım Bey. Hayırlısı nasıl öyle olsun. Kolay gelsin size de görüşmek üzere.
Tamam aynı geceler.
Evet bu telekom konusu için kusura bakmayın bu tabii bizim elimizde olan bir şey değil. Yayınları ya da canlı yayın bağlantılarını yerleşik standart telefonlarla yapmak zorundayız. Hani bu şekilde zaten belli bir ses kalitesinde size bu yayını aktarabiliyoruz. Ama orada da bir çalışma olduğunda yapacak bir şey olmuyor. Bu arada hattımızda bir dinleyicimiz geldi. Ara ara böyle çok şey geliyor bazen hat tamamen gidiyor. Bu fırsatı değerlendirelim. Merhaba hoş geldiniz.
İyi geceler diliyorum. Saygılar.
Teşekkürler. Dinleyicilerimiz tanıyabilir mi sizi?
Ben yine Deniz'den arıyorum İsmail. Geçen gün Deniz maçında da aramıştım.
Evet hatırlıyorum sohbetimizi İsmail.
Galatasaraylıydım yani. Skor da demiştim o gün hatta Allah izin verirse olur demiştim. Göztepe 1-1 Beşiktaş demiştim. Galatasaray 3-1 demiştim.
Evet Göztepe değil. Bu hafta Göztepe Beşiktaş maçı.
Ya işte ben de o skoru o gün demiştim yine diyorum.
Aynısını söylüyorsunuz. Bir alayım, not alayım.
Göztepe 1, Beşiktaş 1, Galatasaray 3-1.
Yandan onun da çetelesini tutmaya çalışıyorum. Galatasaray 3-1
söylemiştim zaten ya. Zaten bugün evet. O maçı bittikten sonra sizi aradım. Söylemiştim. Aynı şeydeyim. Yani ben rüyamda da gördüm bunu zaten. 3-1-1-1 biçim maç.
Evet, rüyanızda gördüyseniz olabilir. Çünkü öyle şeylere inanırım ben.
Fenerbahçe'de Kayseri 2-0 yeniyor ama bir şey olmuyor.
Anladım. Tabii onu, bu da gelirse tabii bayağı şey, bahis falan oynuyorsanız oynayın. Oynamıyorsanız.
Yok, yani. Gerçekten ben o gün tahmin ettim de eskiden oynuyordum. O Beşiktaş maçının Fener'in yeneceğini, Galatasaray'ın yeneceğini, Trabzon'un 4 maçı tahmin ettim. Skorlarını da yazdım. Bizim arkadaşlar benim yatırmamışlar. Ben de öyle şeyim yok da ben skor söylemiştim onlara.
Zaten. Anladım. Rüyanızda mı görmüştünüz onu da böyle ara ara rüya?
Hayır, rüyada değil. Ben eskiden çok bu şeyeydim yani. Çok iyi oynardım. Son bir sene de bu sezon hiç oynamadım. Yani tahmin edebiliyorum. İnsan içinde en olumsuz düşündüğün an oluyor zaten.
Anladım. Peki. Çok teşekkür ederim katkınız için. Not aldım. Dediğiniz gibi biterse maçlar zaten birbirimizi buluruz. Size de formamızı hediye
edelim. Bize ulaşırsınız değil mi?
Şimdi canlı yayında cep telefonunuzu alamıyorum ama siz zaten şeyde Twitter ve Instagram kullanıyor musunuz?
O bir şekilde ulaşırım ben size. Kazanandan sonra yani söylerim, sizin üçüncü defa görüştüğünüz için hatırlarsınız.
Tabii hatırlarım İsmail.
Fatihlerim imzalı zaten formasını şeyini, o şampiyon olunca zaten o sarhoşlukta.
Ha, o kadar garanti sizin için konu yani.
Hallederiz. Çok teşekkür ederim. İyi bir program yapıyorsunuz. Gerçekten Türkiye'nin bir numarasınız. Her konuda bu konuda takdir ediyorum. O yüzden zaten sizi düşünmekte zorluk çekiyorlar. Gerçekten iyi gidiyorsunuz. Yani ne diyeyim, daha Allah başarınızın devamını diliyorum.
Amin. Teşekkür ederim. Mahcup ettiniz beni. Hoşunuza gidiyorsa ne hala.
O sizin güzelliğiniz. Şimdi hep arkadaşlar orada dinliyorum. Bayağı epeydir sizin programı dinliyorum. 3-5 yıldır. Yani hiç tarafsız güzel şeyler anlatıyorsunuz. İnsanı mutlu ediyorsunuz. Hangi iki tarafta olursa olsun fark etmez. Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Yani ılımlı güzel mesajlar veriyorsunuz. Böyle A-spor gibi taraf tutmuyorsunuz. Tabii bunu söyleyeyim.
Belki kurum söylemeyeydiniz iyiydi ama artık
ya oldu. Söyleyeceğim. Çünkü onlara ulaşamadığım için onların kendilerine söyledim. En azından sizin aracınızı da duysunlar da düzgün bir program yaptınlar. Yani onu demek istiyorum.
Peki. Teşekkür ederim. Dinleyenler varsa onlar da oradan...
İnşallah düzelirler. Çünkü sizin örnek alsınlar. Ne diyeyim, başka diye bir şey, kötü bir şey demedim.
Tamam,
düzgün peki. Program yapsınlar. Radyo Spor örnek alsınlar. İyi akşamlar diliyorum.
Teşekkürler. Denizli'ye selamlar. Görüşmek üzere.
Saygılar. İyi geceler diliyorum.
Evet, hatta başka bir dinleyicimiz var. Sadece bir hat bu arada, toplamda 8 hattan sadece bir tanesi aktif şu anda. Diğerleri hat vermiyor. Dolayısıyla orada bir sıkışıklık yaşanıyorsa kusura bakmayın. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar abi. Nasılsın, iyi misin?
Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? Dinleyicilerimize tanısın.
Ben İstanbul'dan Mustafa Gidalsaray taraftarıyım. 25 yaşındayım.
Peki bir de soyad alayım, tahmin verecekseniz eğer. Bu Halit.
Tabii vereceğim. Hatta şunu da ekleyebilirim. Mustafa Çakmak. Geçen hafta, hatta 2 hafta önce Beşiktaş, Galatasaray Beşiktaş maçını doğru tahminde bulundum. 3-1 skor vermiştim. O zaman tabii sizin yayınınız değildi. Caner abinin yayınıydı. Bir önceki yayın. Orada tabii forma çekilişini kaybettik. Forma çıkmadı, sağlık olsun artık. Bir dahaki sefere diyelim.
Anladım. Vallahi düşünün, bizim yayında yani gece gündüz sporda şey yok. Hiç çekiliş yok. Herkese veriyoruz.
Yani biliyorum, o çok güzel. O zaman
şaka yapıyorum.
Estağfurullah, biliyorum 4 kişiye verilmişti. Ki ben 10-15 kişinin bilmeseydi ben şaşırmıştım. Gerçekten bayağı kişi başarılı olmuş ara skor tahmininde.
Evet. Biz orada limiti şeyde koymuştuk. Tahmin sayısı alırken sadece canlı yayında konuştuğumuz sanıyorum 15 kişiden tahmin alalım demiştik. Orada da yani limiti oradan baştan koymuştuk. Orada da bir dinleyicimiz, yanlış hatırlamıyorsam Cengiz Karakuş muydu? Bir şeyden, Pamukkale'den bir dinleyicimiz kazanmıştı. Velhasıl böyle, siz ne, hangi takımlıydınız Mustafa Bey?
Ben Galatasaray taraftarıyım. Bu sefer iki tane maç için skor tahmini yoksa sadece Galatasaray için mi skor tahmini vereceğim?
İkisi için de alacağız burada. Çünkü teknik direktör imzalı ve sayı limitimiz de olmadığı için burada tabii konu biraz daha zor.
Ben 3-1 Beşiktaş diyorum.
Beşiktaş 3-1 kazanır diyorsunuz. Peki.
Evet. Ben Galatasaray'ın da 5-0 kazanacağını düşünüyorum.
Peki bu durumda Beşiktaş şampiyon oluyor.
Biliyorum, bilgim var. Yani anladım. Ben tahminim bu şekilde. Çünkü Malatya'dan dolayı. Malatya'dan biraz çekiniyorum yani. Malatya çünkü ulan son...
İyi ki çekiniyorsunuz yani. Çekinmeseniz 10-0 diyeceksiniz herhalde. Yani 5-0.
Çünkü ben ilk yarıda biraz koparabiliriz diye düşünüyorum. Anladım. İnşallah 2-0 3-0.
Valla böyle biterse olursa, böyle biterse Galatasaray için bu defa çok dramatik bir son olur. Hani bir gol daha atsaydım şampiyonu.
Ama şöyle söyleyeyim. Yo, orası öyle mesela. Belki herkes Emrah Baba diyecek ama Galatasaray'ın zaten aslında ben kendi hedefimde hani Fenerbahçe'nin önünde bitirelim. Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Aslında benim en büyük niyetim buydu. Hani şu an şampiyonluk kaçsa o kadar ben üzülmeyeceğim açıkçası.
Anladım. Bu genel olarak böyle bakıyor Galatasaraylılar. Bu aslında stresi de azaltıcı bir şey, yani avantajlı bir şey. Ama Emre Akbaba'ya da haksızlık etmemek lazım. E çünkü yani o zaman ligin ikinci haftasında işte Falcao'nun atıyorum tamamen şu anda kaçırdığı bir pozisyon, o zaman ona da mal edebilirsiniz. Yani sona doğru yapılan hata, şimdi bu kadar uzun periyotta hani en sonda yapılan hataya böyle bir nasıl söyleyeyim üzerine yük bindirmemek lazım bence.
Tabii ki ama abi 10 numara. Hani başka takımda 10 numara yok ve ondan beklentimiz çok yüksek olduğu için aslında belki taraftarlar. Hani onu sevdiği için, ondan daha fazla şey istediği için zaten aslında bu tepkiler belki verildi. Yani
doğru doğru muhakkak.
Onun iyiliği için yani.
Onu anlıyorum. Onunla ilgili hiç sıkıntı yok. Ben siz öyle dediniz de demedim ama şöyle düşünün. Dediğiniz gelsin mesela. Beşiktaş 3-1 kazansın. Galatasaray 5-0 yensin. Ve Beşiktaş o bir gol avantajla şampiyon olsun. Şimdi böyle olunca bu şampiyonluğu Galatasaray'ın kaybetmesinin nedeni kim? Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltı. Yani bu sorunun cevabı öyle olamaz demek istedim ben. Tek başına
tabii
olabilir mi?
Anlıyorum abi, kesinlikle öyle. Vallahi abi çok heyecanlıyız. Ben de işten çıkacağım işte. Bir saat sonra evde olacağım. Hani böyle uyku da şu an tutmuyor. Bakalım yarın ne olacak? Geçeceğiz işte ekranlarımızın evimizde. İzleyebileceğimiz işte lig gibimiz. Hani eski adıyla öyle söyleyeyim. İyi bir şekilde heyecanla şu an maçı bekliyoruz. Ama gerçekten İyi oynayan, özellikle hak eden kazansınıyorum ben yani.
Evet, yayıncı kuruluşta şeyler de yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Bir iki görür gibi oldum, ucundan çok bakamadım. İşte bugüne kadarki gelen maçlar nasıl geldi her iki takımdan, yani sezonun bir hikayesi. Ben yarın gündüzden biraz böyle hazırlayacağım kendimi iyice havaya girmek
evet,
için.
Evet abi, ve birçok kanal, birçok hani kanal ismini vermeyeyim, birçok spor kanalı şu an ayrı ayrı 2-3 tane, daha doğrusu Fenerbahçe'nin şansı az olduğu için özellikle Beşiktaş ve Galatasaray için şampiyonluk klipleri hazırlamışlar. Hatta bugün konuşuyorlardı ve hangi şampiyon olursa işte onları yayınlayacaklar.
Tabii yani tabii, alternatif.
Spor medyası şu an hazır yani. Gerçekten evet, tabii, fazlasıyla. Tabii.
Peki, çok teşekkür ederim.
Rica ederim abi.
Görüşmek çok üzere.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Estağfurullah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, hatlardan bir tanesi daha düzeldi gibi oldu şu an. 8'de 2 oranında çalışıyor herhalde. Tamir ediyorlar şu anda. Öyle anlıyorum ben. Tekrar bozulmaz umarım. Bozulursa da artık birazcık tek başıma benim anlattıklarımı dinlemek durumunda kalacaksınız. Ben birazcık daha düğümün çözülmesine bu kadar kısa süre kalmışken sizlerle sohbet etmek istiyordum. Bu anlamda tabii bir şanssızlık yaşamış olduk. Dediğim gibi bir kere daha olmuştu ama artık bizim elimizde olan bir şey de değil maalesef. Mesajlar tarafına bakmadım ama hattımızda bir dinleyicimiz var. Onunla konuşalım. Sonra bakalım mesajlara. Merhabalar.
Alo.
Hoş geldiniz. Canlı yayındasınız. Tanıyabilir miyiz sizi?
İzmir'den arıyorum. Muhsin Çolak. Fenerbahçe taraftarıyım.
Peki Muhsin Bey. Nasılsınız? İyi misiniz her şeyden önce?
Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı bayramlar.
Sağ olun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Çalışıyor musunuz? İstirahat mı ediyorsunuz an itibariyle? Nedir durumunuz?
Çalışıyorum biz fazla kadar.
Anladım. Şu an çalışmakta mısınız? Yani şu an mesaide misiniz?
Ben mesaideyim.
İyi, kolay gelsin. Kaçta bitecek?
Sabah 8'de.
Sabah 8'de. Az kalmış diyemeyeceğim.
Evet.
Yarın maç saatlerinde çalışmıyor olacaksınız diye tahmin ediyorum o zaman.
Evet.
Anladım. Peki. Ne diyorsunuz, Fenerbahçe yapabilir mi? Olur mu sizce?
Vallahi Fenerbahçe'nin işi biraz zor da. Onu geçen haftaki maçı alsaydı Sivas'ı işi daha da kolay olacaktı. Ama şimdi zor.
Muhsin Bey, yani Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi bence %75 falan şampiyondu artık. Hani son maça kalsa orada hallederdi diye düşünüyorum ben.
Ama Kayseri'ye gidecek son maçı. Kayseri'nin de düşme olasılığı var diye. Gene de biraz zor değil. Yani kolaydı ama bugüne göre kolaydı.
Tabii. Peki sizden alalım mı? Maçlarla alakalı bir tahmin yapmak ister misiniz? Göztepe, Beşiktaş, vallahi, Galatasaray, Malatya.
Beşiktaş, Göztepe, Beşiktaş 2-1 alır diyorum.
Peki.
Göztepe, Malatya'yı da Galatasaray, Malatya'yı da Galatasaray 3-1 alır diyorum.
3-1 alır diyorsunuz. Sizin bu skorlarınıza göre de puan puan ama Beşiktaş averajda şampiyon olmuş oluyor.
Evet.
Peki, çok teşekkür ederim.
Evet, teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyorum. Hem size hem mesai arkadaşlarınıza da selamlar olsun.
Sağ olun, teşekkür ederim. Hayır.
Evet, güzel haber. Üçüncü hatta şu anda sinyal almaya başladı. Hatta bir dinleyicimiz var. Merhabalar.
Merhabalar. Hayırlı geceler. İyi programlar.
Teşekkürler. Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz sizi?
Benim, ben İstanbul'da arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım abi.
Tamam. İsim soy isim alabilir miyim şey için? Şu
Abdülkerim Naz. İstanbul'da arıyorum abi.
Tamamdır. Hangi takımısınız?
Beşiktaşlıyım abi.
Ne olur sizce maç?
Yarın hak eden şampiyon olsun abi.
İnşallah.
Temiz bir maç olsun iki takım adına da, hatta bütün takımlarımız adına abi. Hakemin konuşulmadığı, algıların yapılmadığı, hak edenin alçaklandığı bir maç olsun, maçlar olsun istiyoruz abi.
Umarım hepimizin düşüncesi böyle. Ligin son haftasında hakem konuşmak çok ağır olur. Zaten çok kötü bir sezon geçirdi hakemler ve VAR sistemi. Evet. Bari hani finali doğru düzgün, kazasız belasız olsun. Katılıyorum evet. Ben de size.
Geçen bir skor da söyleyeyim abi ben. Beşiktaş'ın 3-1 alacağını, Galatasaray'ın ise 2-0 alacağını tahmin ederim abi.
Sizin tahmininize göre de yine Beşiktaş şampiyon olmuş oldu.
Büyük bir avantaj var Beşiktaş'ın elinde. Yani İstanbul'daki maç Galatasaray'ın çok acele golleri bulması lazım Galatasaray adına. Biz biraz daha rahat olacağız İzmir'de. Sakin kalmamız lazım yani. 1-0 olsa Galatasaray'ın 4 atması lazım. Malatya'da şimdi bir zorlu bırakacaksa çok zor bu. Savunmaları çok iyi abi. Orta sahaları çok hızlı. Yani gol diyebilir Galatasaray maçın başına. Paldırçılı saldırısı abi.
Doğru yani. Galatasaray için de hiç kolay bir maç değil. Ama ben Galatasaray'ın bir şekilde maçını kazanacağını düşünüyorum. Hani az farklı, çok farklı fark etmez ama o maçın Galatasaray'ın galibiyetle neticeleneceğini, yani şunu demek istiyorum aslında, hani doğru düşüncemi doğru anlatabilmek için.
Bir de ben şu şey görmüştüm abi bundan 3 ay önce Twitter'da bir yazı okumuştum abi. Yurt dışı bir bahis sitesinin abi Türkiye'deki şampiyonun +1 avarajan şampiyon olacağını söylemişti. O takım da Beşiktaş'tı abi. İlginç bu. 3 ay önce okumuştum yazıyı abi.
Anladım. Tabii son haftalar gelince tahminler, rüyalar, pek çok şey devreye giriyor.
Evet abi, inşallah dediğin gibi yarın hak edenin kazandığı bir şampiyonluk olsun. Temiz bir şampiyonluk olsun. Başka bir şey istemiyoruz abi.
Peki, Instagram Tolga Anakkuş, Twitter Tolga Anakkuş 2S ile eğer dediğiniz gibi biterse maçlar bana oradan yazarsanız, ben zaten not aldım. Oradan iletişim bilgilerini alırım sizden, ona göre forma operasyonunu yaparız.
Tamam abi, Eyüp abi takip ediyoruz. Eyüp Yıldız'ı da çok seviyoruz abi. Mert abi, Barış abi falan arayalım.
Eyüp abi ve dediğiniz insanları ben de çok seviyorum. Burada mesai arkadaşlarımız güzel de insanlar.
O zaman ben de selam söylerim şimdiden buradan yayından.
Peki.
Yani, bakın, hayırlı geceler.
Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, diğer 6 hattaki sıkıntı devam ediyor ama 2 hat bir şekilde yürüyor. Ben de heyecanla orayı takip ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi?
İsmim Sinan, Mersin'den arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Peki. Türkçe ve edebiyat öğretmeniyim.
Süper, ne güzel.
Ben skor tahmini vermeden önce bazı şeyler söylemek istiyorum. Mümkün müdür?
Tabii ki mümkün. Sadece şey yapmıyoruz. Yani sohbet de ediyoruz beraberinde. Buyurun, mikrofonu ben size emanet edeyim ya da beraber sohbet edelim.
Daha önce yapmıştım zaten radyoculuk, ben de. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Öyle mi? Ne güzel.
Bu şu anda mevcut durumdaki açıkçası manipülasyondan çok rahatsız olduğumu belirtmek isterim. Yani takımların taraftarları sürekli bir yerleri, bir şeyleri sürekli suçlamakla meşguller. Yani ortada konuşulan ne bir futbol kaldı. Özellikle şu son iki haftadan bahsetmek istiyorum. Yani çok rahatsız edici bir seviyeye ulaştı bence. Yani sporun başarı odaklı ve rekabet odaklı yanını bence es geçmeye başladık diye düşünüyorum. Ve bunu yaparken o kadar fazla futboldan uzaklaştık ki. Yani bir tanesi Göztepe, bir tanesi Malatya Spor. Yani ikisi de ilk yarıda rakiplerine ecel teri döktürmüş takımlar. Hatta Malatya Galatasaray'ı kupadan elemiş. Yani ben skorları dinlerken inanamıyorum. İkiden fazla iki takım da yemez hocam. Bir yanlışlık var bunda. Yani bence bir yanlışlık var. Malatya Spor'a 5-0 ne demek? Mümkün değil yani. Ben inanmıyorum böyle bir şeyin olacağını.
Ya birazcık işte havalarda uçuşuyor tahminler, öngörüler.
Fanatizm kokuyor sanki. Yani evet, realistiyle evet. Daha çok böyle gönlümüzden geçeni söylüyor gibiyiz.
Evet, şimdi siz daha iyi bileceksiniz. Ama ben de felsefe mezunuyum. Kendi dilimize de bir ilgim vardır. Yani doğru hem konuşabilmek, eğer yapabiliyorsam az hatayla konuşabilmek ve yazarken de doğru yazmakla alakalı. Şimdi siz teyit edin. Soruyu doğru anlamak sanıyorum zaten cevabın büyük bölümünü oluşturuyor. Yani hareket edici nokta, soruyu doğru anlamadığınız sürece zaten doğru cevap verme şansınız yok. Biz şimdi aynen, tahmin öngörü alıyoruz ama dinleyicilerimiz ucunda bir armağan da olsa, çok önemli değil o işin esprisi tabii ama gönlünden geçeni söylüyorlar. Yani tahmin değil, temenni geliyor bize biraz. Orada böyle ama sonuçta konuya böyle bakılıyor. Bahis oynayan arkadaşlarımdan biliyorum. Kendi takımının lehine sürekli bahis oynuyor. Yani hani parayla oynarken bile böyle hani birazcık kendi takımının kötü olduğu ve yenileceği zamanı da öngörmek lazım, bilmek lazım.
Evet, çok kötü anılarımız var. Ben Beşiktaş'ın Liverpool'dan 8 yediği maçta Beşiktaş'a oynamıştım. O günden sonra bahsi bıraktım zaten. Bana göre değil, anladım yani.
Ya o maçta biz bir Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı 3 arkadaş beraber izledik. Ama orada ben daha çok şeyimdir böyle, gerçekçi bakarım her konuya. Maçın başında işte Galatasaraylı arkadaş dedi, işte Beşiktaş dedi berabere kalır, Fenerbahçe arkadaş Beşiktaş bir farklı galip gelir dedi. Yani böyle o kadar kardeşçe bir ortamımız var. Dedim abi evet. Siz ne diyorsunuz? Maç dedim en az 3-4 fark olur dedim. İşte dediğiniz skorla bitti. 8-0.
Şimdi doğru söylüyorsunuz ama bizi manipüle eden orada çarşı grubuydu. Yani biz İstanbul'daki maçta öyle bir gaza geldik ki biz zaten evet. Beşiktaş yendik İstanbul'da.
Evet,
hani
evet.
Meğersem orada yenen çarşıymış. Biz daha sonra YouTube'dan videoları seyrederken anladık aslında orayı kimin yendiğini ama uzaktan bu kadar takip edebiliyormuşuz. O yüzden çarşı grubuna da bir aşk olsun diyelim yani.
Çok evet orada tabii Liverpool'da bir şey olmuş, motive olmuş herhalde o İstanbul'daki maçtan sonra Serdar Özkan'ın attığı gol gözünün önüne geldi. Peki çok teşekkür ederim. Sizin var mı? Sizden tahmin almadım. Alabilir miyim bu arada?
Ben Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın yani maksimum 2-0 kazanabileceğini düşünüyorum. O da tabii ki maçın başında böyle hani varıyla yoğuyla saldırırsa Beşiktaş bir ikinci Karabük müfaciası yaşar bence. O yüzden yani Beşiktaş 1-0 Galatasaray 2-0 diyeyim. Daha fazla atamazlar bence.
Not alıyorum bir yandan. Galatasaray'da 2-0 kazanır diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederim. Kattığınız
için. Çok teşekkür ederim. İyi günler.
Mersin'e de selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Hayır, görüşmek ben üzere.
Teşekkür ederim. İyi günler.
Tolgahan Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor.
Radyo Spor'da Gece Gündüz Spor programında tekrar beraberiz. Bu arada soruşturdum. Arkadaşlar da sağ olsunlar bana yazdılar. Telekom'un bir altyapı çalışması varmış. Bir şeye müdahale ediliyormuş. Onun bir yan etkileri olacakmış gece işte saat 4'e kadar. Dolayısıyla hani başta anons etmiştik. Bir hattımızı düşürüp hem Beşiktaş hem Galatasaray maçının doğru skorunu bilen bir tüm dinleyicilerimize, bir dinleyicimize değil yani bir çekiliş yok. Hani herkes bilirse herkese tuttuğu takımın lisanslı formasını o tuttuğu takımın yine teknik direktörüne ıslak imzalatıp sonrasında size armağan edeceğimiz bir senaryo konuşuyoruz. Ama hattımız bize müsaade ettiği sürece tabii ki yine dediğim gibi ince akan musluk gibi bir taraftan bir hat çalışıyor şu anda. Diğerini tam net göremiyorum. Ama bir tanesinde bir dinleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Canlı yayındasınız. Tanıyabilir miyiz sizi?
Benim ismim Yılmaz Polat.
Peki Yılmaz Bey, nereden arıyorsunuz? Hangi takımlısınız?
Ben Trabzonspor'dayım. İstanbul Arnavutköy'den arıyorum.
Peki, ne güzel bir Trabzonsporlu dinleyicimiz de katılmış oldu. Nasıl değerlendirirsiniz Trabzonspor'un bu yılını?
Vallahi Tolga Han Bey, ne diyeyim yani, hani hüsran oldu yani, şey, kafadan bizim teknik direktör o İngiliz olmayaydı, o Abdullah Avcı olaydı biz şampiyon olurduk gibi geliyor bana, ama yani çok puan kaybettik, berabere çok kaldık.
Evet, Trabzonspor'un beraberliği gerçekten çok. Bir de sezonu çok kötü başladı Trabzonspor dediğiniz gibi. Ay,
kafadan ne? Kafadan bu teknik direktör İngiliz. Ne İngiliz'de ya? O adam yani bu teknik direktör olmuyordu. Abdullah Avcı olaydı. Hani Kayseri'nden bir kupa maçı oynadık. Kayseri'nden mi oynadık? Kupayı aldı diye tek maç şeyinden takım başında bıraktılar. Bir matan oldu. Ondan sonra Abdullah Avcı geldi. Toparladı ama çok berbat. 9-10 tane maçı hep yani galibiz, son dakikada gol yiyoruz, berabere kalıyoruz.
Evet.
Oradan kaybettik işi.
Yani Newton zamanında işler istendiği gibi gitmedi. Bu Aynen. da aslında sezona mal olmuş oldu. Ama yine de acele etmemek lazım bence. Ben hep Trabzonsporlu arkadaşlarıma, çok yakın Trabzonlu ve Trabzonsporlu arkadaşlarım var. Yani Newton dönemini unutmak lazım. Bir Abdullah Avcı ile beraber bir hazırlık kampı yaşasın. Abdullah Avcı bir istediği birkaç transferi yaptırsın. Göndermek istediklerini göndersin. Ve sezona öyle başlasın. Bence Trabzonspor önümüzdeki sene şampiyon olmazsa da başarılı. Yani şöyle olur, yaparım ben Trabzonspor yerinde olsam. Bir sene sonra üçüncü, bir sene sonra ikinci, ondan sonraki sene de şampiyon olmayı planlarım. Yani hedefi böyle koyarım. Razı olur musunuz buna mesela? Ben Trabzonspor başkanıyım. Size diyorum ki kusura bakmayın diyorum Yılmaz Bey. Önümüzdeki yıl şampiyon değil, üçüncü olacağız. Sonraki yıl ikinci olacağız. Ondan sonra şampiyon olacağız.
Tabii.
Kabul mü?
Tabii, bu sene bizde mesela Charlotte olaydı. Bu golcümüz bizim.
Evet.
Hani defansı da o sağ bekteki ne o?
Marlon.
Yok, Eskişehir'den aldık, bir çocuk var onun oynadığı taraf. Orası zayıf bizde. Sosa'yı verdik.
Tabii o önemli bir kayı. Evet.
Yani onu Sosa'yı verdik. Hani Sosa'yla Charlotte olaydı biz bu sene şampiyon olurduk bu ligde. Ama gaybımız öyle oldu. Yani ben şampiyondum ama ben 66 yaşındayım. Ben Trabzon'un şampiyonluğunu gördüm. Hepsini gördüm ben.
Maşallah, ne güzel.
Ben 24 saat yani şu bayram tatilinde iş yerindeyim. Ben güvenliyim, bekçiyim. Hani çarşamba günü kapattılar bizi buraya. Ben gece günü sizi izliyorum. Devamlı.
İyi yapıyorsunuz. Arada başka şeyler de yapın, tavsiye ederim. Sürekli de dinlemek hani iyi gelir mi? Tabii ki dinleyin her zaman.
Yok. Ben başka ne habermiş bilmem neymiş. Açarım buraya. Devamlı sizi dinliyorum ben.
Peki, ne güzel, ne mutlu bize. Peki var mı bir tahmininiz? Hem Beşiktaş hem Galatasaray maçıyla alakalı.
Ben Beşiktaş 4-2 alacak diyorum. Şeyde Galatasaray Malatya maçı da 4-1. Evet.
O zaman
Beşiktaş... Efendim?
Tamam. Şey hesaplı, siz böyle tahmin verince ben şey averajı hesaplıyorum da sizin bu dediğinize göre Beşiktaş evet. Bir gol farkla şampiyon olmuş oluyor.
Zaten benim istediğim o.
Öyle mi istiyorsunuz?
Ya yani gönlüm zaten Beşiktaş'ta. Sergen Hoca bu sene o olmayan şeyden şey çıkarttı yani, o kadroyla, kısıtlı kadroyla, sakatlarla. Yani bir Abu Bakar sakatlanıyor, Cenk Tosun gitti. Yani santrafor olmayan şey, o Malatya'dan gelen o, neydi o çocuğun ismi? Malatya'na alınan
Mensah mı diyorsunuz?
Evet, efendim?
Kimi söylüyorsunuz?
Malatya'dan gel. Evet, Beşiktaş'ta Malatya'dan gelen çocuğun ismi. Hemşerim benim hem de ya.
Siz Malatyalı mısınız?
Yok, Samsunluyum ben.
Hemşerim dediniz de hani şey yapmaya çalıştım. Oradan bir bağlantı kurmaya çalıştım.
Her bir çocuk var ya. Malatya'dan geldi bu sene.
Tamam, bakıyorum bir yandan. Ben de hani...
Santrafor yaptı diye oynadı ya. Sakatlandı mı ne yaptı bu sene?
Kim geldi şey yapamıyor yani.
Beşiktaş'tınsın, nasıl bilmiyorsun?
Ya hayır şey çok Malatya Spor'dan bize oynayan forvet kim geldi? Oynayan bir forvet olmadı ki, bu sezondan bahsediyorsak herhalde.
Evet, forvet değildi, forvet yaptı.
Ya Gökhan Töre'yi forvet değilken forvet yaptı.
Gökhan Töre'yi. Gökhan Töre Malatya'dan geldi size.
Ha, o arada tamam ya, ben evet okey. Ben hani çok başka genç bir oyuncudan mı bahsediyorsunuz hiç bilinmeyen?
Yok,
sizin Gökhan Tören'in ismini unutabileceğinizi hiç düşünmedim. O yüzden diyorum Allah Allah, kimden bahsediyorsunuz?
Gökhan Tören ismi yani canlı yayında yani heyecanlanıyor.
Ha, estağfurullah, yok gayet kendi aramızda sohbet ediyormuşuz gibi düşünebilirsiniz.
Yok, ben çok iyi takip ederim. Böyle spordan yani bakma, böyle bağlanıp der, kafadan atan der. Çok iyi takip ederim. Yani, sizin mesela şeyden Sosa. Nedir? Sosa mıdır nedir? Şeyden Taner'den gitti de size gelen. Çok ati var. Çok beğendiğim bir adam. Kaç yaşında? Takır takır top oynuyor.
Evet evet, maşallah
Kalecisine
var. Josef de Souza'da, Atiba Cinsu'da maşallah var. Peki size iyi nöbetler. Çok teşekkür ederiz. Tahminlerinizi almış olduk. Kolay gelsin. Kazasız belasız inşallah.
Tamam. Vazifeniz tamamlanır.
Çok sağ olun. Selamlar. Görüşmek üzere. Evet, hatta başka bir dinleyicimiz var. Onunla da konuşup sonra bu telefon işini daha zorlamayalım. Çünkü çok mesaj da geldi o arada. Artık buradan alabildiğimiz kadarını almış olduk. Gerekirse sonra hani şampiyon olduktan sonra başka türlü gene bir armağanımız olacaksa artık başka şekilde ödeşiriz. Yani buraya kadar olan geçerli zaten. Skor verebilen herkesin hakkı baki. Ama dediğim gibi yani telefon işini çok zorlamış olduk. O tarafta hani geldi mi gelmedi mi, benim de konsantrasyonum oraya kayıyor. Onun dışında pek çok konumuz da var, mesajlar da var. O şekilde kapatmış oluruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bir de tabii böyle bir durum var. Evet, bu şekilde bu bahsi, telefon işini sonlandırmış oldum. Çünkü iki oldu. Bir dinleyicimiz gelmiş gibi görünüp hatta online ve başındaymış gibi görünüyor ama gelmiyor. Sonuçta burada teknik bir sıkıntı da var. Size de çok yansısın istemiyorum. Geçiyorum. Batuhan Destören. Anneler babalar, Allah rızası için yarın 21'de kapılarınızı kilitleyip anahtarları saklayın. Sokağa çıkılmasına engel olun. İnsanlar Covid'den kırılıyor. Bir can 100 şampiyonluktan değerli demiş. Evet, aynen öyle. Özellikle şey varsa... adını siz söyleyin, bir kronik rahatsızlığı olan insanlar varsa ona çok dikkat etmek lazım. Hani birbirimizi de koruyup gözetmemiz lazım demiş olayım. Evet, yine mesajlarınıza bakıyorum ne geldi ne gitti diye. Ha, İlker Kesmeci Gökhan Töre yazmış. Evet, teşekkür ederim. Ya şöyle, ben doğru anlamamışım. Yani Malatya'dan gelen forvet bu sezon oynatamadı diye anladım. Sonra Allah Allah dedim. Yani benim bilmediğim, acaba öyle geldi bir yere kiralık verilen genç bir oyuncu mu oldu? Hani dinleyicimiz çok yakın tarih, sürekli Radyo Spor dinliyorum deyince dedim acaba öyle bir şey mi? Ama öyle değilmiş. Zaten Gökhan Töre'den bahsediyormuş. Evet, mesajlarla devam edelim. Neler söylemişsiniz bakalım. Big Star 1907, eğer bilirsen bana Fener forması gönderir misin Tolgan kardeşim? Çünkü çok sürpriz ama ben kalbimden geleni verdim sonuçları demiş. Ne demişti? Malatya Spor 3, Galatasaray 0, Göztepe 2, Beşiktaş 0. Şöyle, bu Radyo Spor'dan bağımsız olsun. Yani bu zaten çok büyük bir sürpriz. Eğer dediğiniz gibi olursa ve Fenerbahçe'de kazanıp şampiyon olursa, onu da ben ekleyeyim. Hani bu iki maç bu skorla biterse, Fenerbahçe'de önde bitirirse benim size bireysel olarak bir forma sözüm olsun. Sonuçta oradan da geri durmamış olalım. Cengiz Karakuş, iyi geceler Tolgan Bey. Kuzu kuzu gelecekler dedi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ne dese tersi oluyor. Küme düşme olacak dedi. O zaman bence küme düşme olmayacak demiş. Yok artık zaten olacak. Ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gerçekten bu sezon bu anlamda şanssızlık ya da hani adına şanssızlık da diyemeyeceğimiz bence bir takım açıklamalar. O açıklamaların sonunda hep ters şeyler, seyircili oynanacak, seyircili oynanmayacak. Yani o kadar çok şey oldu ki hani hangi birini hatırlayalım, hangi birini söyleyelim. İlhan Yıldız demiş ki milli takımda açıklanan Enes Ünal'ı kimse anlamıyor. Kimden torpilli? TFF birincilik topçusu olamayacak kadar yeteneksiz, gol atamayan, pres yapamayan oyuncu forvet eksikliği olan takıma neden alınıyor? Bu lakaytlık nedir? Milli takımda başa gelen her teknik direktör hak etmeyen oyuncuları neden seçiyor? Hatta ihaleyi büyütmek istiyorum, milli takımdan alınacak olan prime ortak mı acaba Şenol Güneş? O bölgeyi hak eden en az 3-4 futbolcu var. Bu vasıflı futbolculara yazık değil mi demiş. Şimdi yazık tabii ki, hani ona da bakalım kim var kim yok. Dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Milli takım aday kadrosunda kaleci mevkisinde Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Gökhan Akkan var. Savunmada Zeki Çelik, Mert Müldür, Melih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz var. Orta sahada Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu var. Hücumda da Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu yer aldı. Şu anda eğer bir değişiklik, sakatlık ve benzeri bir şey olmazsa aday kadro bu şekilde açıklandı. Da Salih Uçan da bunun üzerine milli takım forması giymek benim için her zaman büyük bir onur. Teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum diye yine çok seviyeli, düzgün bir mesaj göndermiş. Ben özellikle Salih Uçan'ın bildiğim için de söylüyorum, kaliteli de bir insan. Hani eğitimi, işte Türkçeyi kullanması, oradaki ayrı yazması gereken D'yi dahi ayrı yazması, bizim genelde özellikle eski tip oyuncular, yani şu an böyle 30-35 yaş arası olan futbolcular çoğunlukla hani eğitim anlamında da hani daha çok futbolu tercih edip eğitimlerini de yarım bırakmış oyuncular. Bu da onların genel olarak bu tarz hem genel kültür hem kendini yazılı sözlü olarak doğru ifade edebilme durumlarına olumsuz etki yapmış durumda. Ama Salih Uçan mesela yeni jenerasyon diyebileceğimiz bir oyuncu. Orta yaşlarda da olsa futbolu için yine hala genç diyebileceğimiz kısmen bir oyuncu ve ben takipte ediyorum. Açıklamaları tam yerinde. Hani kimse bir şey diyemez şu anda Salih Uçan'a. Çünkü çok kararında, kendi durumunu da çok güzel anlatan bir açıklama yapmış. Evet, İlhan Bey'in mesajına gelecek olursak, yani Enes Ünal konusunda söylediklerine bir TFF birincilik topçusu olamayacak kadar yeteneksiz olduğuna katılmıyorum. Ama milli takıma seçilecek kadar yetenekli olduğunu da düşünmüyorum. Bu anlamda katılıyorum. Yani dinleyicimizin yaptığı teşbihte hata almaz. Burada tabii mübalağa etmiş. Bu bir anlatım sanatı bence. Belki de gerçekten TFF birincilik de oynayamayacak kadar yeteneksiz olduğunu düşünüyordur. Ama evet, sonuçları hani gol atamayan, pres yapamayan, evet bunlar Enes Ünal'ın bu sezonki performansı ya da bir süredir performansı gerçekten böyle. İşte aslında burada şey var, yani siz de demişsiniz her teknik direktör böyle yapıyor. Orada biraz buna nasıl söyleyeyim, saygı duymak da lazım. Mesela ben senelerce halı sahada oynadım. Çok küçük bir örnek tabii bu ama işte esas burada da teşbihte hata olmaz. Orada genellikle kadroları da ben belirledim. Ben kadro belirlerken mesela kendi takımımda oynayacak arkadaşlarımı seçerken ya da genç kardeşlerimi kendimce seçerken en iyi top oynayanları almadım. Orada başka şeyler de gözettim. İşte genel duruşu, efendiliği, o takıma verebileceği başka bir şey. Yani orada başka parametreler de olabilir. Hani şey gibi, dolayısıyla bu anlamda eğer böyle bir düşünceyle, bambaşka bir akıl yürütmeyle seçiliyorsa bu kadro, o zaman ben ona saygı gösteririm. Neticede biz orayı milletçe Şenol Güneş'e emanet etmiş durumdayız. Şenol Güneş de kendisi kendi doğrularına göre bir takım seçimler yapıyor. Tabii ki eleştirebiliriz. Yani eleştirmeyelim diye söylemiyorum. Hiç problem yok. Ama ben anlayabilirim de, eleştirsem de, eğer dinlersem ve anlarsam, gerekçesini bilirsem anlayabilirim. Ama böyle bir şey, yani bu kadar bir mühendislik yapılmıyor da olabilir. Bu anlamda hani sizin laiklik olarak adlandırdığınız şeye de bir ölçüde katılıyorum. Yani orada başka alternatifler varken böyle bir tercih yapmak veya tamamında genelde bizde birazcık daha soyut veriler üzerine bir takım kararlar vermek bizde çok haber olmuyor. Yani genel olarak bu tarz davranabiliyoruz hem sporda hem hayatın diğer alanlarında, iş yaşamında ve benzeri alanlarda. Böyle cevap vermiş olayım. Teşekkür ederim mesajınız için. Yani Şenol Güneş de turnuvalarda başarı gösterebilen bir teknik direktör. Ben teknik direktörlüğünü, belli bir bölümünü beğeniyorum. Beğenmediğim bir takım psikolojik şeyleri var. Şenol Güneş takımları psikolojik olarak çok kuvvetli olmuyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O birazcık oyuncu grubuyla alakalı. Şu anda içerideki oyuncu grubunu da biraz nasıl söyleyeyim, hani daha çok gençlerden ve özellikle ilk 11'imiz futbol yaşamını yurt dışında geçiren oyunculardan kurulu. Bu bizim için bir avantaj. Şenol Güneş doğru kadroyla, doğru formasyonla çıktı ve doğru oyuncuları tercih ettiği sürece bizim milli takımımızın potansiyeli zaten hani belli bir çıtanın üzerine çıkacaktır, bizi belli yerlere taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bir de Şenol Güneş performansı alabilirsek hem kadroyu seçerken, hem kadroyu oluştururken, hem de oyunun içerisinde. Çünkü bu geçtiğimiz elemeler döneminde bazen, şimdi oraya çok girmeyelim, lig bittikten sonra çok zamanımız olacak bunları konuşmak için. O zaman konuşuruz daha çok. Yani o maçlarda birazcık maçın içerisinde maça müdahale anlamında aksaklıklarda gördük. Beşiktaş'ta da Trabzonspor döneminde de gördüğümüz oluyordu. Umarım iyi olur. Mesajı devam etmiş Denizli'den Bağlı abimize selamlar olsun. Radyo olarak Radyo Spor, program olarak artık sadece sizi dinliyorum demiş. Teşekkür ederim. İşin en güzeli tarafı hem sizin düşünceleriniz hem de dinleyicilerin fikirlerini dinlediğim için ayrı ayrı mutlu oluyorum. Bana göre Radyo Spor'un bir numara programı olmaya kesinlikle adaysınız demiş. Çok teşekkürler. Böyle şeyler beni baskı altına alıyor işte. Daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir an teşekkür ederim bu anlamda güzel mesajınız için. Şey gelince daha rahat ediyorum mesela. Böyle olumsuz bir şey gelince ah diyorum, bir gelişim fırsatı oldu, gidilecek bir yer var. Ama böyle pozitif şeyler olunca bence öyle de yapmalı insan. Bir saniye deyip böyle bir kendimi kontrol ediyorum. Hani her şey yolunda mı, iyi gidiyor mu, tavrın tarzın aman değişmesin, neyi daha iyi yapabilirsin diye bir yandan da kamçılanmış oluyorum. Teşekkür ederim. Evet, yine Metehan Kaya 2 diye anlıyorum ben. Buradan bakayım. Onu da ismi çıkmadığı için böyle söyleyebileceğim. Skor çok net Tolgan Bey. Beşiktaş üstündeki baskıyla çok fazla skor üretemez. Göztepe'nin maçı olur bu maç. Skor 2-1. Galatasaray da gol yemeden duramıyor. 4-2 Galatasaray yener. Rüyamda görmedim. Tamamen hissiyat demiş. Evet. Peki. Teşekkür ederim mesajınız için. Umarım isminizi ve soy isminizi doğru okuyabilmişimdir. Diğer tarafa bakalım. Özelden de çünkü mesajlar geldiği için onlar bazen geç gelebiliyor. Bazen yayın bittikten sonra fark ediyorum. Öyle olsun da istemiyorum. Evet, sanıyorum bu tarafta bir şey atlamadık. Evet, burada çok sayıda mesaj gelmiş. Kutsal Onur Barut, abi tahmini buradan yapsak forma ödülü alabiliyor muyuz demiş. Gülen Surat koymuş. Gençler Birliği taraftarıyım ama iki tahmin yapmak istiyorum. Anadolu takımı taraftarı olarak bir kere de biz avantajlı olalım demiş. Daha çok güzel bir satış cümlesi. Beşiktaş 3, Göztepe 1, Galatasaray 4, Yeni Malatya 2 demiş. Bu birinci varyasyonu, kombinasyonu. İkinci kombinasyondaysa Beşiktaş 1, Göztepe 1, Galatasaray 2, Malatya Spor 0 şeklinde bir mesaj göndermiş. Hangisi tutarsa demiş. Üniversite öğrencisi olduğum için torpil olur mu? Bari sonuçta okullarımıza uzak olduğumuz için zor zamanlar geçiriyoruz. Destek amaçlı. Peki. Şimdi bir kere benim size tavsiyem, üniversite öğrencisisiniz, bölümünüzü bilmiyorum ama bir kere gelecekte satışla ilgili bir kariyer düşünebilirsiniz. Çünkü burada şunu yapmışsınız. Çok doğru bir metodoloji bu. Gayet kibar şekilde normalde başta koyduğumuz kuralı esnetmeye dönük bir şey söylemişsiniz. Bir ricada bulunmuşsunuz ve bunun sonuna da bir gülen yüz koymuşsunuz. Bir sempati de oluşturmuşsunuz. Gençler Birliği taraftarı olduğunuzu söylemişsiniz. Anadolu takım taraftarı olarak bir kere de biz avantajlı olalım. Yani bana neden sizin bu ricanızı geri çevirmemem gerektiği ile ilgili birinci adımınızı atmışsınız. Sonra iki tahmin verip üniversite öğrencisi olmanızı da yine size bir ayrıcalık yapmam için bir argüman olarak göndermişsiniz. Dolayısıyla çok doğru şeyler bunlar, metotlar. Canlı yayında sorunuza cevap vermeyeyim diyeyim, geçeyim. Çünkü canlı yayında verirsem kesin şimdi öyle yapamayız olacak. Ama canlı yayın dışında ayrıca ya evet ya hayır gibi bir cevabı verebilirim. Trabzon'la oynayacağımız mücadele için de takıma başarılar diliyorum. Özcan hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah ligde kalacağız. Sınıf öğretmenliği okuyorum demiş. Aynı zamanda tarih demiş. Çift Anadal diye anlıyorum. Bence gayet güzel ama sınıf öğretmenliğinden tabii satışa doğru bir gidiş çok kolay olmayabilir. Kariyer olarak. Gerçi belli de olmaz. Nacizane tavsiyem, eğer seviyorsanız da o meslekte başarılı olabileceğinizi ben size söyleyeyim. Bunu öğrenmiş de olabilirsiniz veya bazı insanların mizacı bu tarz işte iknaya dönük ya da neden sonuç ilişkisi içerisinde bazı konulara bakmaya dönük olabiliyor. Bu arada maç özetine bakıyorum. Newcastle Manchester City maçı St. James's Park'ta oynanan orada şeyi görüyorum. Newcastle'lı oyuncular dizilmişler. Sahaya çıkan Manchester City'yi alkışlıyorlar. Bu konuda hep böyle konuşuluyordu. İşte tabii ki alkışlayacaklardan Beşiktaş adına söylüyorum. Şimdi puan puana bir şampiyonluk yarışına dönüşmüş oldu iki hafta içerisinde. Big Star 1907 Şenol Güneş lig bitince kadroyu açıklayabildi. Ben saçma buluyorum dün açıklamasını demiş. Peki, teşekkür ederim mesajınız için. Evet, sanıyorum mesajları da bitirdik gibi oldu sanıyorum. Mesaj takip işi de zor. Hepsini yayına aktarmaya çalışıyorum ama arada böyle küçük sessizlikler olabiliyor. Evet, sanıyorum bitirdim. Mesaj bahsini de son bir şurayı da kontrol edeyim. Kimsenin hakkı geçmesin. Çok endişe ediyorum. Hani bir okunsun diye gönderdiğiniz bir mesajı son dakikada da olsa atlamak istemezdim. Evet, geldi çattı artık. Yarın demeyeyim, takvim günü olarak bugün saat 20.30'da 3 karşılaşma oynanacak. Şampiyonluğu belirleyecek Fenerbahçe Kayseri Spor deplasmanında olacak. Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatya Spor'u ağırlayacak ve farklı bir galibiyet kovalayacak. Beşiktaş da Göztepe deplasmanında öncelikle kazanmak, sonrasında da eğer mümkünse farklı bir galibiyet almak üzere sahada olacak. Ne olur, ne biter, nasıl sonuçlanır bilmek çok zor. Rüyasına giren, bunu hayal eden, öngören, uyuyamayan pek çok seyircimiz olduğunu da biliyorum. Bu anlamda Batuhan Destören dinleyicimizin, abimizin diyelim, göndermiş olduğu mesajı da aslında güzel bir mesajdı. Birazcık tedbirli olmakta fayda var. Şimdi ben tabii burada belli bir sorumlulukla da bunu yapmam lazım. Gerçi hani ben kimseyi bir şeye yönlendirmek için bunu söylemiyorum asla. Ama ben de öngörümü söyleyeyim, nasıl maçla ilgili öngörüde bulunuyorsak. Yani bu şey olursa, yani yarın kim şampiyon olursa olsun birazcık sanki bu kurallar çiğnenecek gibi geliyor bana. Hani ben bizim toplumumuzun sosyo-kültürel yapısını bildiğimi düşündüğüm için, tavır ve davranışını doğru öngördüğümü düşündüğüm için ve şampiyonluk yarışında bu kadar kızıştığı için bu öngörüde bulunuyorum. Mesela kapanmanın ilk günlerinde olsa böyle söylemezdim ama kapanma uzadıkça tabii ki birazcık gevşiyor da. Mesela bizim oturduğumuz sitede biz ilk birkaç gün normal şartlar altında bizim konutumuzun içerisindeki bir ortak kullanım alanı ve çimenlik, yani orada gayet bomboş, kimse de yokken işte çocuğumla durabilirim diye düşünüyorum ben en azından. Asansörde vesairede maskemizi takmak ve işte el yüz temizliğimize dikkat etmek kaydıyla. Ama ilk birkaç gün mesela güvenlik görevlisi arkadaşlarımız geldiler, rica ettiler. Hani lütfen evinize çıkın, yoksa hani üzülerek işte polis çağırmak durumunda kalacağız. Hani böyle bir durum olsun da istemiyoruz diye. Gayet nazik, güzel şekilde söylediler ve böyle bu ciddiyette gitti. İlk 2-3 gün Ama ondan sonra dördüncü gün tabii işte inenlerin sayısı arttı vesaire. Yani bugün gelinen noktada bahçe full doluydu. Öyle söyleyeyim yani yaklaşık 50-60 kişi kadar geniş de bir park alanı, bahçe vesaire olsa da yine kalabalık bir popülasyon. Dışarılar zaten öyle. Yani bir fırınlarda işte Ramazan günlerinde özellikle çok ciddi sıralar, kuyruklar. İlk başlarda böyle değildi. Hatta bu Covid'in yani 2020 yılının ilk işte Nisan, Mayıs ayı gibi bu yasaklar gelince o zaman arabayla fırıncı geziyordu ki şey yapsın işte insanlar gidip oradan alıp hemen evlerine çıksın diye. O kadar ciddi yani ilk birkaç gün yani yasağın Türkiye'deki ilk Covid yasağının ilk birkaç günü gerçekten bir kapanma vardı. Ama şimdiki kapanma hem ona benzemiyor hem de kendi içerisinde ilk birkaç günlük haline benzemiyor. Tüm bunların hepsinin toplamında lütfen herkes kendine çok dikkat etsin. Tabii ki burada doğru olan tavsiye kapanmada olduğu için kurallara uyup evden hiç çıkmamak. Ama dediğim gibi ben kendi öngörümü söylüyorum. Yarın ya sarı kırmızı ya siyah beyaz veya bir ihtimal sarı lacivert. Çünkü hani Fenerbahçe buradan şampiyon olursa artık mucizevi bir şampiyonluk olacak. Hani orada mesela Fenerbahçeliler düşünmüyordur şu an nasıl bir şampiyonluk kutlayalım acaba, ne yapalım, kutlayalım mı kutlamayalım mı diye. Orada o anda ne gelişirse olur. Galatasaray geriden geldi umudu yokken ard arda galibiyetler ve Beşiktaş galibiyeti hani buradan olursa onlar için çok büyük bir sevinç olacak. Beşiktaş bu sezona nasıl başlamıştı, şimdi nereye geldi, tekrar iddialı açıklamalar ama çok riskli oldu. İşte buradan şampiyon olursa yine çok büyük bir sevinç olacak. Bunun da bir karşılığı olabilir. Aman dikkat diyelim. Ben kendi öngörümle beraber bunları hani tavsiye ediyormuş gibi olmayayım diye. Ben tavsiye ettiğim şey kimsenin evden çıkmaması. Ama öngördüğüm şey insanlarımızı tanıdığım ve bu konjonktüre baktığım zaman birazcık böyle gibi görünüyor. Konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Aslında maçları tek tek konuşmadık. Artık zaten çok da futbol, teknik, taktik konuşulacak zamanda da değiliz gibi düşünüyorum. Öyle hissediyorum en azından. Futbolcular da bence birazcık işte Fatih Terim'in vaktiyle söylediği gibi taktik maktik yok, bam bam bam şeklinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Son dakika gelişmesi var mı diye Formula 1'den yayının başında bahsetmiştim. Türkiye Grand Prix'si iptal edildi. Yani ertelenmedi de onun yerine bir takvim değişikliği de yapıldı ama Türkiye yarışı takvimden çıkartıldı. Bunun nedeni de işte çeşitli ülkelerin Türkiye ile alakalı aldığı, Türkiye'yi koydukları risk kategorisi. Bu da önemli bir durum. Hem Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmiştik. Bunun beraberinde Formula 1 de bu sezon bizlerle birlikte olamayacak. Evet, Beşiktaş İzmir'e gitti dedik. Galatasaray neşeli antrenmanlarla artık Malatya Spor maçının saatini bekliyor dedik. Futbolcular da bence şu anda çok rahat değillerdir. Cenk Tosun ve Abu Bakar'a verilen cezalara da bakalım. Başlangıçta söylemiştim diye hatırlıyorum ama yani yanlış da hatırlıyor olabilirim. Cenk Tosun'a 3 maç, Abu Bakar'a 1 maç ceza verildi. Ayrıca bu yaşanan sağ olayları nedeniyle kulübe 320 bin TL para cezası, ayrıca yardımcı antrenör Ozan Köprülü, görevliler Berke Güler ve Cengizhan Öksüz'e de ihtar ve men cezası verdi PFDK. Beşiktaş Karagümrük maçından sonra soyunma odasına giden koridorlarda ve oradaki o lobi alanında yaşanan kavgadan ötürü, ağır bededen ötürü diyelim. Hani ne küçültmüş ne de büyütmüş oldum. Evet, bugün de hem haftanın hem de yayınımızın sonuna geldik. Son bir bakayım size aktarmadığım şey var mı diye. Ha, belki şeye bakmak gerekebilir. Evet, Galatasaray Yeni Malatya maçının oranında değişiklik var. 1.05 açıklanmıştı. 1.06 olmuştu. Şimdi de 1.08 oldu. Tam baktığım anda 2.5 altın oranında 3.75'ten 3.60'a düşmüş. Hala 3.60'lık bir oran var. Yani bunu oran üzerinden gidip bahis oynayanlar için burayı biraz kurcalamalarını tavsiye edebilirim. Hani maçın Yani Galatasaray'ın bu kadar farklı bir galibiyetle beklenmesi, yani bu tarz maçlarda başka şeyler de çıkabilir ortaya. 3.5 alt 2.20, 4.5 alt 1.55. Bunlar çok yüksek oranlar ve bence maç yaklaştıkça, yani yarın demeyeyim, hani bir 10 saat sonra, 12 saat sonra, yarın öğle saatlerinde bu oranları bulamayacaksınız. Bence birazcık daha değişecek, düşecek, daha normal bandına doğru gelecek diye tahmin ediyorum. Trabzonspor Gençler Birliği, yine Gençler Birliği ve Kayseri Spor ligde kalmak için mücadele verecekler. Onların da şansları mıdır değil midir? Türkiye'nin en köklü iki takımından, dört takımından iki tanesiyle karşılaşmış oldular. Son karşılaşmada Trabzonspor kendi sahasında oynayacak, Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Kayseri Spor da kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tabi Beşiktaş ve Galatasaray maçından gelecek sonuçlar Fenerbahçe için maçın anlamını maç içerisinde değiştirebilir. Olumsuz haberler peş peşe gelirse Fenerbahçe'de başka bir motivasyon olabilir olumlu yönde kendi adına. Ama her iki takımın da böyle farkı açtığı ve galip olduğu bir senaryoda da Fenerbahçe'de oyundan maçın içerisinde düşebilir ya da maçın içerisinde hedefsizleşebilir birden. Bu da Kayseri Spor için bir avantaj haline gelebilir. Göztepe Beşiktaş maçında Beşiktaş'a 1.22 oran verilmiş. Orada da yine 2.5 altın çok yüksek, fahiş 2.75'lik bir oranı var. Dediğim gibi direkt bir bahis vermeyeceğim. Çok da vermiyorum zaten biliyorsunuz ama özellikle bahis severler için bir maçın alt bitmesi bu kadar yüksek orandan olmaz. Yani bunlar çok yüksek oranlar. Burada fırsat var. 2.5 alt oynamayın. 3.5 4.5 alt da deneyebilir. Yani 3.5 4.5 alta işte 1.02 1.30 falan verilirken bu maçlarda böyle çok ciddi oranlar bulabiliyorsunuz. Yani Göztepe Beşiktaş maçı da böyle, hani bana göre de 2.5 üst düşününce %60 2.5 üst biter, %40 2.5 alt biter. Ama bu dediğimin oransal karşılığı benim düşüncem bu ya. İşte 1.25 üst, 2.75 alt değil. O zaman ben 1.40'lık ihtimali değerlendiririm. Ama orada bana başka bir seçenek de sunuyor. 3.5 alt da var sonuçta. Burada bahis oranlarından da son olarak bir bahsetmiş olmak istedim size. Ya bugün de yayınımızın sonuna geldik. Haftayı da bitirmiş olduk. Hem aramalarınız hem de mesajlarınız için teşekkür ederim. Radyo Spor kaynaklı olmayan yapılan bir telekom çalışması nedeniyle bugün istediğimiz kadar sizlerle sohbet edemedik. Yine sanıyorum 8-9 dinleyicimize sohbet edip onlardan tahminleri alabilmiş olduk. O tahminleri yapan dinleyicilerimiz bizi dinliyorlarsa verdikleri tahminlerle ilgili bir problem yok. Onlar geçerli. Az sayıda alabilmiş olduk sadece. Daha az dinleyicimize sohbet edebilmiş olduk. Pazartesi gecesi Gece Gündüz Spor'da tekrar buluştuğumuzda şampiyonu tebrik ediyor olacağız. O zamana dek sağlıcakla kalın. İyi bayramlar, iyi hafta sonları herkese. İyi olan hak eden kazansın.
Tolgahan Akkuş'la Gece Gündüz Spor sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.